İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir programda daha birlikteyiz inşallah. Çok değerli konuklarımız Sayın Tarkan Yavaş hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Altuğ Berker hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Doktor Cihat Gündoğdu siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah çok iyiyiz.
Maşallah. Allah Kur'an'da bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edin diye buyuruyor. Darwinizmin de bu kötülüğün, fitnenin temel dayanağı olduğu çok açık. Yani her bakımdan açık. Bunu müteahhit defalarda konuşmuştuk. Hocamız anlattı sıklıkla. Hatta bu konuda yazılmış çok kitapları var. Dolayısıyla bu kadar açık bir konuda Darwinizme karşı mücadele etmek farz olmuş oluyor. İnşallah. Çünkü Darwinizm kalktığında ancak ve İslam ahlakı tabii hakim olduğunda fitne ortadan kalkabilir. Bu nedenle Darwinizmi sık sık gündeme getirmek, bilimsel olarak çürütmek, nasıl şeytani bir sistem olduğunu açıklamak görevimiz olmuş oluyor.
Evet. Mesela ayrımcılık var insanlar arasında. Değil mi? Evet. Yani sınıf ayrımcılığı. Bu çok büyük bir rahatsız edici bir durum değil mi? İnsanlara mesela pek çok insan işte ayrımcılık yapıldığı için şikayetçi oluyor. İşte mesela zenciler diyelim işte bir beyaz toplumun içinde ayrımcılık gördükleri için rahatsız oluyorlar. Şikayette bulunuyorlar. İşte bir toplum içinde başka milletten insanlar varsa onlar aşağı görülüyor. Buna karşı işte onlar yine rahatsızlık duyuyorlar, sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun temeline baktığımızda bakıyoruz ırkçılığın temelinde ne var? Darwinizm var. Demek ki bakın yine Darwinizm çıkıyor. İşte bir insanlar rahat yaşayamıyorlarsa temeline bakıyoruz Darwinizm çıkıyor. Evet. Öyle değil mi?
Evet. Dediğin gibi çok önemli çünkü Darwinizm bazı ırkların diğer ırklardan daha üstün olduğunu iddia ediyor.
Evet.
Yani üstün ırkların korunması gerektiğini ve düşük onlara göre tabii sözde düşük ırklarında elemine edilmesi gerektiğini savunuyorlar.
Yok edilmesi.
Yok edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Hatta daha da ileri gidip bunların yok edilmesi yönünde mutlaka bir faaliyet yapılması gerektiğini ortaya koyuyorlar, savunuyorlar. Zaten fiilen de bunu yapmışlar. İşte savaşlara bakıyoruz, İkinci Dünya Savaşı'na bakıyoruz. Hitler'in çıkışını, Mussolini'nin çıkışını bakıyoruz. Hepsi bir kendi milletlerinin ırkçı olarak üstünlüğünü iddia ederek ortaya çıkmış insanlar ve hepsi Darwinizme dayandırıyorlar bunu.
Evet.
Kafatası ölçümleri vesaire gibi şeylerle.
Evet, diyorlar ki bizim ırkımız üstün bir ırktır. Beyaz ırktır diyorlar. Üstün bir ırktır diyorlar. Diğer ırklar da aşağı ırklardır. Yok edilmesi gerekir diyorlar. Nitekim de bakıyorsunuz dünyada görülmemiş bir katliam meydana geliyor.
Evet.
Bu katliamı yapabilmek için bunların mutlaka bir ideolojileri olması lazım. Yani sapkın bir ideoloji ortaya koymaları lazım. Bir fikir koymaları lazım ki bunu yapabilsinler. Onlar da işte Darwinizme dayanarak bu ideolojilerini ortaya koyuyorlar. Sapkın ideolojilerini ve bunu yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar.
Tamam. İnsanın içinde adalet duygusu, isteği var, arzusu var. Hep adaletli kendisine davranılmasını ister. Bu her insan için böyle. En ufak bir haksızlık bakıyorsunuz temelinde işte hor görünme. Neden hor görünme? Bakıyorsunuz temelinde ırkçılık var. Irkçılık nereden geliyor? Darwinizmden geliyor. Demek ki biz Darwinizmi çürütürsek insanların bu yanlış yaklaşımı da günümüzdeki sosyal yaşam içindeki bu yanlış yaklaşım da ortadan kalkacaktır.
Evet, çünkü ilk başta tabii bu ırkçılığın sebebi araştırılmadığında sadece böyle bir ırkçılık gibi, nereden geldiği belli olmayan bir ırkçılık gibi anlaşılabilir.
Evet.
Halbuki detaylara inildiğinde mutlaka Darwinizme erişirler yani.
Evet.
Kim bunu bakarsa. Çünkü Darwinizm özünde bir çatışmadan bahsediyor zaten.
Hı hı.
Yani yeryüzünde bir çatışma vardır diye bahsediyor. Bu çatışma insanlar arasında olan bir çatışmadan bahsediyor. Bu vahşi kapitalizm olarak yaşanıyor dünyada. Öngörülen bir çatışma çünkü bu. İnsanlar birbirlerinin üstüne basarak, birbirlerini ezerek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Hı. Bir şeyleri elde etmeye çalışıyorlar. İşte toplumlar arasında bir çatışma meydana getirme için şey yapıyorlar. Nitekim işte komünizmin kökeninde sınıflar arası bir çatışma vardır diye Marx ortaya çıkıyor.
Evet.
Gene çatışma prensibi üstüne dayanıyor komünizm. Bir başka çatışma şekli milletler arasında bir çatışma olmalıdır ki ilerleme olsun diye ortaya çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz bu sefer de ırkçılık ortaya çıkıyor. Bu da bir çatışmaya dayanıyor. İşte Hitler, Mussolini de kendi ırklarının üstün olması için bizzat çatışmanın içine girilmesi gerektiğine inanıyorlar zaten.
Evet.
Hani herhangi bir amaç da gözetmiyorlar. Yani buradaki amaç şiddet, buradaki amaç diğer ırkları yok etmek.
Evet.
Ve dünya hakimiyeti kendilerince tabii istemeleri, ona odaklanmaları. Dolayısıyla biz bu düşünceleri yok edersek dediğiniz gibi, yani Darwinizmi tam yok edildiğinde işte bu bütün sapkın ideolojiler de aynı anda yok edilmiş oluyor.
Şimdi Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda alimler için gerçekten ayetler vardır. Yani renklerin ayrı olması İnşallah. daha doğru deyimle Allah affetsin. Bir başka deyişle değişik insanlıkların olması Allah'ın ayetlerinden. Bilimsel olarak da baktığımız zaman hakikaten değişik insanlıklarına sebep olan bugünkü genetik biliminin ışığında ki buna çeşitlenme deniyor. Zaten var olan, Hazreti Adem'de var olan genlerin değişik kombinasyonlarıyla bundan zenci ırk meydana geliyor. Mesela Avustralyalı aborjinler meydana geliyor. Pigmeler meydana geliyor. Uzak doğulular, çekik gözlüler meydana geliyor. Dolayısıyla herkes de zaten var olan bu genlerin çeşitlenmesi değişik insanlıkları meydana getiriyor. Şimdi burada nasıl bir ırk üstünlüğü olabilir ki? Zaten herkes Hazreti Adem'den gelmiş. Allah söylüyor. Onun ayetlerindendir diyor. Dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Ve insanların birbirle tanışması için diye bildiriyor Allah başka bir ayette. Evet. Üstün olanınız diyor, sadece takvaca üstün olanınızdır diyor. Yani daha çok iman eden, daha Allah'tan daha çok korkup sakınanlar, peygamberler başta olmak üzere, bu şekilde üstün olunur. Yani bunu hedefler insan. Dolayısıyla ırkçılık hem Allah'ın yasakladığı bir şey, ayrıca bilimsel de yani hiçbir manası yok. Yani akla da mantığa da aykırı. Yani benim zenciden ya da işte Çinli'nin diğerine ne üstünlüğü olabilir ki? Değil mi? Ben tabii ki Türk olmak, Türkler ahlaklı olduğu için güzel bir şey. Ama bu benim seçimim değildi. Allah'ın beni böyle yarattığı için. Herkes için aynı şekilde geçerli olmuş oluyor. Önemli olan burada tabii imanlı olmak, güzel ahlaklı olmak. O zaman üstünlük oluyor. Çünkü peygamberler birçok, bizim peygamberimiz Arap toplumuna gönderilmiş. Değil evet. mi? Diğer Beni İsrail'e gönderilen peygamberler, o Beni İsrail peygamberleri. Dolayısıyla oradan olmadığı çok belli. Evet. Sadece güzel takvayla, ahlakla olan bir şey. Dolayısıyla Darwinizm'in getirdiği bu ırkçılık işte Allah'ı inkar eden bir felsefe olduğu için ki bu mesela son günlerde de gündeme gelmişti. Bu İbn-i Miskebeh diye birisi var. Güya İslam alimi diye tanıtıyorlar. İslam'la falan alakası yok adamın. Kesinlikle. Falan değil mi? Tamam. Allah affetsin. Çünkü söyledikleri tamamen Darwin'in paralelinde, tamamen evrimci bir mantıkla konuşuyor değil mi? Hem evet. Türkleri hem zencileri, diğer ırkları aşağılayan bir üslubu var. Saçma sapan şeyler söylüyor. Yok hurmadan geldik vesaire gibi. İsterseniz bu konuya da girelim. Çünkü tamam. Bunlar böyle tam şeytani bir sistem. Yani birbirinden bağımsız değil. Biri öbüründen önce yaşamış ama şeytanın sistemi olduğu için tarihte bunlar hep olmuş. Firavun döneminde de Firavun aynı şeyleri söylüyor. Sümerlere kadar gidiyor. Sonra İbn-i Miskebeh diye bir ahlaksız çıkıyor aynı şeyi söylüyor. Sonra Darwin çıkıyor aynı şeyi söylüyor.
Evet. Şimdi İbn-i Miskebeh'e baktığımızda çok ilginç bir gerçekle karşılaşıyoruz. O da şu. İslam olmuş tamam. Ama öncesinde bir pagan dinine mensup, mecusi biri olduğunu görüyoruz. Şimdi bu dinin kendisi üzerindeki etkileri var mutlaka. Bunları taşımış getirmiş. Ne o? İşte bir pagan dininde tabii ki ırkçılık da bunun içinde. İran bölgesinden çıkma kendisi. Ve ne olmuş oluyor? Bir ırkçılık imajı var kafasında. Onu kalkıyor işte kendince yorumlamaya çalışıyor. Bilimsel o zamanın bilgi seviyesi artık ne kadar olabilir düşünün. O çerçevede diyor ki şu ırk şundan üstündür diyor. Mesela Türkleri ve zencileri aşağı görüyor. Aynı mantık bakıyorsunuz, Firavun'da zaten var, Oktar'ın bahsettiği gibi. Aynı mantık bakıyorsunuz, Darwin'de yine aynı şey çıkıyor. Çünkü hep böyle aktarılan bir şey bu. Daha evet. farklı bir mantık değil, şeytanın mantığı bu. Şeytanın böl parçala, insanları birbirine düşür, insanları birbirine çatışmaya düşür amacı bu şekilde temel bulmuş oluyor, sözde bir temel bulmuş oluyor. Şimdi mesela ben size o sözleri söyleyebilirim, İbn-i Miskebeh'in nasıl ifade ettiğini bunu. Kendi sözlerinde El Fevzül Asgar adlı eseri var. Küçük başarıymış karşılığı, kelime karşı, Türkçe karşılığı. Diyor ki, nihayet nefsin onun üzerindeki etkisi güçlenince anlama ve ayırt etme güçleri sayesinde verilen eğitimi de alır. İnsanlık mertebesine oldukça yakın olan bu mertebe hayvan olma durumu mertebesidir. Behemiyet diyor, hayvan olma durumu mertebesidir diyor. İnsan olma mertebesine oldukça yakın olan bu mertebe. Kuzey ve güneyde yeryüzünün en uzak meskun bölgesinde ve onun civarında bulunan Türk ve zenciler böyledir.
Hayvan diyor haşa değil mi?
Diyor ki hayvanlık mertebesindedirler diyor. İnsan olmaya yakındırlar ama hayvandırlar diyor. Haşa. Onlar ile anlattığımız hayvanlığın son mertebesi arasında büyük bir fark yoktur. Yani hayvan olmaya hayvan diyebiliriz demek istiyor. Onlar yararlarına olan pek çok şeyi, yararlarına olacak pek çok şeyi anlayacak durumda değillerdir. Kendileri hikmet ortaya koyamadıkları gibi komşu milletlerindekini de kabul etmezler. Bu yüzden durumları çok kötü ve yaşama düzeyleri düşüktür, diyor. Gıpta edilecek bir şeyleri olmadığı gibi hayvanların kullanıldığı iş alanlarında köle gibi kullanılmaktan başka bir işe de yaramazlar.
Bir Müslüman diyor. Böyle bir şey söyleyebilir mi?
Tabii ki söylemez. Yani
imanlı bir insan, bir Müslüman böyle bir şey söyleyebilir mi? Bir de İslam alimi diye ortaya çıkartıyorlar. Yani İslam'la yakından uzaktan alakası yok. İslam'ın getirdiği güzelliklerle, ahlakla her bir şeyi çatışıyor. Yani her kelimesi çatışıyor.
Evet.
Değil mi? Dinsiz yani bunu söyleyen insan dindar biri olamaz.
Ahlaksız tabii yani. Çünkü zaten şimdi okuduk. Allah söylüyor. Değişik bir renklerde ve dillerde olmanız Allah'ın ayetlerindendir diyor. Üstünlük olmadığı takvacı üstün olanınızdır diyor Allah sadece, değil mi? Irkça değil, takvacı üstün olanınızdır diyor. Dolayısıyla dediğin gibi süper ahlaksız bir izah. Bakın Türkleri ve Zencileri aşamış. Bir kere Necip Türk milleti, değil mi? İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir millet. Hakikaten tarih boyunca bu şekilde. Zenci, zaten Zenci sahabeler var, değil mi?
Evet, pek çok var. Tamam.
Tabii ahlakını örnek aldığımız, yani böyle çok güzel ahlaklı, değil mi? Mümin, iman etmiş peygamberimiz. Onunla birlikte mücadele etmiş, savaşlara girmiş, değil mi?
Tabii.
Şeyler var. Dolayısıyla yani adamın ne kadar ahlaksız olduğu belli. Fakat ilginç olan böyle birini böyle biraz da iftihar ederek, yani güya işte Miskebeh bunu Darwin'den önce söyledi. Sözde güya hani haşa işte İslam alimleri zaten Darwinizmi, evrimi önceden çözmüşlerdi, bulmuşlardı gibi bir mantıkla ortaya çıkanlar da çok garip. Ya bu da acayip bir durum oluyor. Değil mi? Tam bir fitneye yönelik bir hareket olmuş oluyor. Çünkü Darwin'in söyledikleri zaten saçma sapan. Yani hiçbir bilimsel geçerliği olmayan bir pagan dini meydana getirmiş. Bunu tarihteki bir ahlaksız ondan önce dile getirmiş. Aa çok iyi, bununla övünelim mantığı da çok garip bir mantık.
Evet. Canım Hitler'den bir farkı var mı?
Evet.
Yani, aynı şeyleri söylüyor.
Evet.
Yani, eline geçse o söylediğini yapacak yani.
Evet.
Köle gibi kullanacak, ezecek,
evet.
Öldürecek. Yani zaten başında diyor hayvan türü olarak söylüyor. Yani direkt
hayvan
Darwin'den evvel Darwin'in tabii. Söylediği şeyleri put, değil mi? Tesadüf putunu almış. Onun peşinden gidiyor. Yani bunu şeytan söyler ancak.
Evet.
Deccal söylüyor yani. Bunun bir farkı yok yani bunu söylediğin.
Evet.
Şimdi İbn-i Miskebeh'i biraz daha derinlemesine incelediğimizde mason olduğunu görüyoruz. Yani kendisine özellikle bu şekilde hareket etmesi, bu şekilde Müslüman gibi görünüp Müslüman topluluğun içinde insanları yanlış yönlendirilmesi emredilmiş. O yüzden bunun Kur'an'la bağdaşır bir yönü var mı bu sözlerin? Hayır. Aksi değil mi? Kur'an aksi mi değil mi? Aksi. O zaman Kur'an'ı tebliğ etmiyor bu kişi. Neyi tebliğ ediyor? Şeytanlığı tebliğ ediyor. Yani fıskı, sapkınlığı tebliğ ediyor. İnsanları bu şekilde yanlış yönlendiriyor, saptırmaya çalışıyor.
Bakın, Türklere ve Zencilere değil mi? Özellikle dikkat çekerek söylüyor. Bakın Darwin ne diyor? Darwin de diyor ki, doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri nasıl risk altında kalmıştı? Bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor? Devam ediyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, ki ona göre üstün ırklardı, kitabının adı biliyorsunuz, türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla ve üstün ırkların korunmuş
kayrılması
diye daha başına koymuştu yani ne kadar evet. Irkçı birisi. Irklar olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda çok sayıdaki aşağı ırkların, bakın ırkçı ne kadar ırkçı olduğu açık buradan değil mi? Aşağı ırkların medenileşmiş yüksel ırklar tarafından elimine edileceğini, yani yok edileceğini görüyorum diyor. Yani onun mantığına göre Türkler, Araplar, Aborijinler, Pigmeler, Zenciler hepsi yok edilecek. Bir tane üstün ırkı kalacak onun, daha çok evrimleşmiş hayvan modeli. Aynı şeyi söylüyor işte İbn-i Miskebeh'te, değil mi?
Ve bu Firavun'un, o ırkçı, o faşist insanın fikirlerinin devamı olarak bu söylenmiş. Miskebeh de bunu söylüyor, Darwin de aynı fikirleri alıp savunuyor. Sonra bakıyorsunuz Hitler de aynı şeyleri savunmuş, Mussolini de aynı şeyi savunmuş, Levin, Troçki vesaire hepsi. Bakıyorsunuz bütün savaşların sebebinde zaten bu ırkçı faşist ideoloji var. İnsanları birbirine düşürme. Bir insanı diğer insana nasıl düşman edersin? Sen ondan şöyle farklısın, o kötü insan sen iyi insansın diyerek, değil mi? Bunu başarmışlar. Yani bunu böyle işte bu bilimsel bir gerçektir imajı vererek, ama hiçbir bilimsel gerçekliği yok. Yani hiçbir dayanağı olmadan atılmış ortaya bir ifade.
Ne bu diyor? Hurmadan mı geldik diyor.
Evet. O ayrı bir komedi. O yani, tamamen saçma bir şey.
Görelim hurma.
Hiçbir dayanağı yok.
Gelmiş miyiz hurmadan gelmiş miyiz?
160 milyon yıllık hurma.
Tabii. 140 milyon yıllık, 140 yani, milyon yıllık hurma ağacı yaprağı fosili var. Hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne kadar ulaştığının en büyük kanıtı.
Evet.
Şimdi eğer hurmadan gelmiş olsaydık şu anda hurma ağacının şu anda elleri kolları yürüyor olması gerekirdi. Ama bakıyoruz hurma ağacı da var, yaprağı da hiçbir değişmeden günümüze kadar gelmiş. Hiçbir bilimsel yönü yok. Yani bilim derken bir kanıtı yok yani. Yalnızca böyle şeytan ortaya attığı, insanları kafalarını bulandırmak, saptırmak için öne sürdüğü bir iddia bu.
İşte şeytani sistem olduğu için tabii hepsinin ortak oluyor. Şimdi Darwin sadece Türklere söylemiyor bunu. O da zencilere de söylüyor. Bakın diyor ki, belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Bakın ahlaksıza. Böylece insan ile en yakın akrabalar arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır.
Evet.
Aynı zamanda bakın kadınlara da aynı şekilde aşağılayıcı konuşuyor Darwin. Diyor ki Darwin kadının evlilikteki rolünü şöyle tarif ediyordu. Sizinle ilgilenecek biri bir köpekten daha iyi oyalayabilecek ev ve evin sorumluluklarını alacak biri. İşte Darwin'in fikirleri, şeytanın fikirleri,
evet.
Miske Beyk'in fikirleri, bilmem kimin fikirleri olmuş oluyor.
Evet, bir de tabii bu fikirleri biz bugün birçok ülkede yani güncel hayatta da görüyoruz nasıl meydana, neler, hangi sonuçları meydana getirdiğini görüyoruz. Mesela bakıyoruz işte Almanya'da neonazilere, oradaki Türk vatandaşlarımıza ırkçı saldırılarda bulunuyorlar. Sadece tabii. Türklere değil, birçok yabancı insana, yani kendi ırklarının dışındaki birçok yabancı insana saldırılarda bulunuyorlar. Evlerini yıkıyorlar.
Romenlere de saldırıda bulunuyor.
Evet, evlerini yıkıyorlar, tabii. İnsanları öldürüyorlar ve bunu... Bu düşüncelerle yapıyorlar. Yani kendi ırklarının üstün ırk olduklarını düşünerek yapıyorlar. Hitler ne demişti? Hitler şunu söylüyor, diyor ki Germen ırkını diyor. Eğer diyor siz diyor tarih sahnesinden çıkarırsanız diyor geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor.
Evet, evet.
Şimdi böyle bir iddiayla çıkan kişiye uyan, bu düşünceyi devam ettiren insanlar işte bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde yabancılara karşı böyle faşist uygulamalar yapabiliyorlar. Bunun dışında yine aynı düşüncedeki insanlar okullarda çok büyük katliamlar yaptılar. Amerika'da, Avrupa'da birçok lisede Darwin'in öğretilerini, daha sonradan bunlar anlaşıldı. Yani incelendiğinde, araştırıldığında Darwin'in öğretilerini okuyan ve doğal seleksiyona inanan, kendilerince bir doğal seleksiyona inanan ve zayıfların yok edilmesine inanan sapık ruhlu kişiler... Kendi okullarında, liselerinde gittiler, onlarca insanı katlettiler.
Faydalı bir iş yapıyorum diyerekten, evet.
Evet, bunu Darwin'e atfederek yapanlar evet. Var aralarında. Evet, daha var. Sonra yapılan araştırmalarında çıktı hepsi. Bütün o kendi günlüklerinde yazdığı yazılar, hepsi ortaya çıktı. Yani anlaşıldı. Yani bu uygar denilen dünyada da aslında bu düşüncenin tohumlarını biz görüyoruz. Yani gazeteleri açtığımız zaman, televizyonları açtığı zaman sonuçlarını görüyoruz. O yüzden bunlar... Son derece tehlikeli düşünceler ve hiçbir konuştuğumuz gibi bilimsel bir tabana oturmayan düşünceler. Kaldı ki tarih boyunca Cenab-ı Hakk'ın yolladığı dinlerde, ilahi kitaplarda hiçbir şekilde bu düşünce sapkın, bir kere bu sapkın düşünceler kesinlikle yasaklanan düşünceler. Ve tamamen Allah barışı, sevgiyi, esenliği, kardeşliği inşallah tavsiye,
güvenlik evet, ortamını
söylemiş. O yüzden... Bunlara karşı yapılacak fikri mücadele son derece önemli.
Evet.
Çünkü kandırılıyor insanlar eğer bu tam gereği gibi uyarılmazsa eğer.
Şimdi yani tahminim şöyle oldu. Şimdi hocamız çıkıp Allah razı olsun Darwinizmi tuş edince bilimsel olarak değil mi? Burada kadar konuşuyoruz. Bir kişi kalkıp bize bir cümle bir şey söyleyemiyor Darwinistlerden. Ne yazan var ne çizen var değil mi? Yani evet. Görüyorsunuz. Şimdi hocamız bir televizyon kanalına çıktı. İşte doktor arkadaşlarımızla birlikte değil mi Habertürk'te 2-3 defa bilimsel olarak tamamen Darwinizmi ortadan kaldırdılar Allah'ın izniyle. Şimdi ondan sonra Darwinistlerde bir panik başladı. Biz bilimsel karşılık veremiyoruz. Bari sanki bu Darwinizm İslam'ın içinde varmış, tır gibi yeni bir fitneyle bu sefer Masonlar sözde İslam alimleri gibi kişilerin ağzından bunu televizyonlarda zikrettirmeye başladılar. Evet. Yani baktılar bilimsel karşılık veremiyorlar. Darwinizm evet. çöktü gidiyor. Bari bu İslam'da da vardı işte gibi yalan, sahte bir şeyle insanların kafasında böyle bir mefhum oluşturmak için, kafa karıştırmak işte fitne yani tam nifak için bunu ortaya attılar. Evet. Ancak tabii yani nasıl bir kişi olduğunu hocamız çıktı, ortaya çıkardı işte izahlarıyla ki halkımız öyle aydınlandı yani Allah'ın
çünkü izniyle. Bir insanın yani İslam alimi diye biliniyor olması bir ölçü değil bizim için öyle değil mi? Başında sarık olması bir ölçü hiç değil. Bizim için önemli olan ölçü Kur'an'la mutabık mı değil mi davranışları ve söyledikleri.
Evet.
Müslüman halkımızın da tabii ki Necip Türk milleti de zaten bu yüzden uyanık olarak biliniyor. O yüzden doğruyu yanlışı ayırt eden bir anlayışı var. Bakıyor, Kur'an'a göre kıstas alıyor, Kur'an'ı kıstas alıyor, değerlendiriyor ve bu adam sapıklığını apaçık bir şekilde görüyor.
Evet. Mesela belirli çevrelerde bu insanları ön plana çıkarıyor. Mesela buradan da anlaşılabilir aslında olayın,
tabii.
Oyunun, komplonun iç yüzü buradan da anlaşılabilir. Evet. Mesela bir bakıyorsunuz hiç alakası olmayan bir çehre, işte bir kanal diyelim hani ya da medya grubu diyelim. Hiç olmayacak bir şey bir din adamını ön plana çıkarıyor sürekli. Yani bu kadar din adamı, alimi varken niye onu sen ön plana çıkarıyorsun mesela? Yani bir baktığın zaman hemen anlaşılıyor niye onun ön plana çıkarıldığı.
Ona söylettirmeye çalışıyor kendi
tabii
fikirlerini.
Tabii ki şimdi tabii. öyle bir yerde sen yer alıyorsan, sana öyle bir yerde bir köşe veriyorlarsa ya da tabii iyilerini tenzih ederim.
Evet.
Ben bu tarz konuşmalar yapan insanları, biraz önce Darwinist konuşmalar yapan insanları kastediyorum. Hı. Şimdi bu kadar insan varken sana bir yer, bir söz hakkı veriliyorsa bunda bir şey vardır demek. Yani bir oturup düşünmesi gerekir insanın.
Tabii.
Belli ki belirli çevreler bunu kullanmak için, kullanıp daha sonra da atmak için oraya getirmişler. Hı-hı. Hakikaten de bakıyorsun söylenmesi gerekenleri söyledikten sonra da bir kenara atılıyor böyle tipler ve hiçbir şekilde bir daha unutuluyor gidiyor. Kimse bunları hatırlamıyor ama o dönemde o görevlerini yapıyorlar.
Evet.
Yani tarih boyunca da böyle olmuş. Yani evet. din adamı görüntüsünde birçok mason, din adamları görev almış zaten.
Evet.
Yani bakıyoruz tarihe baktığımızda hep bunları görüyoruz bir sürü. O senin de söylediğin gibi gerçekten bir kere insanın vicdanla bakması, onun o mevkiine, titrine değil de vicdanıyla bakıp Kur'an'a, Ehl-i Sünnet'e ne kadar uygun hareket edip etmediğine bakılıp ona göre karar verilmesi
evet.
gerekir.
Evet. Şimdi mesela tabii bu Darwinizm böyle muazzam bir yenilgi aldı bilimsel olarak. Hocamız vesilesiyle Allah razı olsun. Bunun üzerine yeni bir taktik geliştirdiler. Güya din Darwinizmle niye çelişiyor? Yani evrim olur mu? Zaten Kur'an'da haşa varmış gibi böyle. Böyle bir taktikle, sinsi bir taktikle yaklaşmaya çalışırken İbn-i Miskevehvi kullandılar zaten.
Tabii.
Halbuki çok açık bir şekilde Kur'an'da evrim hiç yok. Yani Allah dileseydi evrimi yaratabilirdi ama yaratmamış. Allah'ın hiçbir sebebi ihtiyacı yoktur. Ol demesiyle bir anda yaratıyor. Zaten mesela Kur'an'da melekler var, cinler var. Evrimle mi yaratılmışlar? Değil mi? Bunu sorabilirler o sözde alimlere. Tabii ki değil. Cennetteki köşkler, elbiseler, değil mi? Evrimle mi yaratılmış? Cennetteki gılmanlar, vildanlar, değil mi? Evrimle mi yaratılmış? Huriler. Tabii ki değil. Yani Hazreti Musa asasını attığı zaman yılana dönüşüyor. Yani cansız bir madde bir anda canlı bir varlığa dönüşüyor. Evrimle mi oluyor bu? Tabii ki değil. Bir anda olan bir şey değil mi? Hazreti İsa'nın kuş biçimindeki bir şey, çamurdan yaptığı, üfürüp kuş olması evrim mi bu? Tabii ki değil. Yani değil mi? Evrimle ilgili hiç en ufak bir şey, hatta Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor kitabını okumalarını tavsiye ederiz hocamızın. Çok güzel böyle delillerle, ayetlerle açıklıyor. Yani evet. Kur'an'da evrimin e'si yok. Dolayısıyla biri Darwinizmi bile bile savunuyorsa, buna rağmen savunuyorsa bu kesin art niyetlidir. Buna bakmak lazım. Yani samimi bir insan bunu kesinlikle yapmaz. Hani cahil olur. Evet. Bu kanmıştır belki. İşte evrime yaratıldım diye ama doğrusunu açıkladığın anda bir anda değişmesi lazım değil mi? Doğrusunu kabul etmesi evet. lazım. Ki doğrusunu hocamız bütün dünya çapında açıkladı. Yani Kur'an'da olmadığını, evet. değil mi? Bilimsel geçersizliğin, saçmalığını, bir proteinin bile tesadüfen olamayacağını, olması için mutlaka bir hücre gerektiğini, Darwinizm zaten orada bitiyor. En temelde bitiyor. Dolayısıyla saçma sapan bir pagan felsefesi. Bunu artık tekrar kovalamanın, pişirip böyle getirmeye çalışmanın bir manası yok.
Yani şunu çok iyi anlamak lazım. Daha önceki programlarda da konuştuk. Gerçekten yeryüzünde yani tarih boyunca iyilerin ve kötülerin bir savaşı var. İnananların ve inkarcıların bir savaşı var. Bu yaşanıyor. Yani şeytanla inananların bir savaşı şu anda yaşanıyor. Bu yüzden de inkarcılar hiçbir şekilde insanların inanmasını istemiyorlar. Yani dindar insanların sayısının artmasını, inançlı bir toplum meydana gelmesini kesinlikle istemiyorlar. İstemedikleri için de işte böyle masonik güçler, masonik odaklar, materyalist insanlar var güçleriyle saldırıyorlar ve mücadele ediyorlar. Bütün imkanlarını, evet, bütün işte ne varsa imkanları, maddi manevi ne imkanı varsa bu yolda bunu kullanıyorlar. Hı hı. Özellikle dindarların önünü kesmek, inanca karşı bir saldırıda bulunmak için. Darwinizm de onların elinde işte böyle bir köhne bir silah. Yani böyle hani tabiri caizse tahtadan tüfek gibi bir şey. Yani böyle bir silah bunların. Hiçbir, aslında gerçekte hiçbir işlerine yaramayacak bir silah. Ama onlar işte belirli propagandalarla, güçleriyle, bir takım etkileriyle bu köhne silahı bayağı bir 150 yıldır kullanmışlar. Yani insanları korkutmuşlar, bir şekilde inandırmışlar, kandırmışlar. Ama tabii hocamız elhamdülillah çıktı ortaya, kral çıplak dedi bir kere. Konu kapandı. Yani aslında herkes her şeyi anladı. Tabii onunla da kalmayacağız. Çünkü hocamız onu söylerken şunu da ilave etti. Bunun sürekli gündemde tutulması lazım. Çünkü bu mücadelede biz durursak karşı taraf durmuyor. Yani böyle bir şey yok. Şimdi bakıyoruz gene işte hiç umulmadık yerde birileri sahneye çıkartıyorlar. Yine Darwinist izahlar yaptırıyorlar. Yani öyle ya da böyle insanların kafalarına bir şüphe düşürmek amaçları aslında. Yoksa Darwinizmin gerçekten olmadığını onlar da biliyor. Evet. Yani evrim teorisinin gerçek olmadığını onlar da biliyor. Öyle olmasa bugüne kadar bir tane delil getirmezler miydi? Mutlaka, evet, bir şey getirirlerdi. Yani derlerdi ki bak bu var, şu var derlerdi. Karşımıza çıkarlardı. Bir tane delil getiremiyorlar. Hal böyleyken tek yapmak istedikleri kafaları bulandırmak. Bu %50 bir konudur dedirtmek. Yani inanan inanır, inanmayan inanmaz gibi böyle çok şeytani bir tuzak var burada. Yani Darwinizm çok şeytani bir tuzak olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Müslümanların, inananların, bütün insanların daha doğrusu çok uyanık olması, çok dikkatli olması, nasıl bir tuzağa düşürdüğünü kavrayarak çok böyle dikkatli davranması gerekiyor bu durum karşısında.
İnşallah.
Şimdi bu demin örnek verdiğiniz Finlandiyalı bir öğrenci 18 yaşında katliam yapıyor okulda. Bakın video hazırlamış. Bu katliamı buluyorlar daha sonra videolarını. Bu şiddetin arka planı açık tutması açısından önemli. Sitelerden birine diyor ki hepinizi öldüreceğim kullanıcı ismiyle yüklediği felsefem başlıklı videoda internete yüklüyor bunu. Bu katliamı doğal seleksiyonun bir gereği olarak yaptığını açıklıyor. İşte al sana Darwinizm. Yani bu bir tane değil ki bu. Hitler de bu mantığın sonucunda yetişiyor. Mao da aynı şekilde, Stalin de aynı şekilde. Bütün dünyada komünist sistemde böyle oluyor, faşist sistemde böyle oluyor. Anarşi, terör, ırkçılık, bütün teröristler bu mantıkla hareket ediyor. Terör nedir? Değil mi? Sivil insanları hedef alan, masum insanları hedef alan, sadece politik nedenlerle ve bizden olmadıkları için diye. Bakın, her teröristin gerekçesi odur. Değil mi? Terörist neyi savunur? Sadece bizden olmamasını savunur. Diğer kişiler bizden olmadığı için onu öldürür. O tarafın teröristi de bu taraftaki adamı öldürür. Niye? O da ondan değil çünkü. Bunu hangi mantık getirir? Darwinizm getirir. Darwinizm çatışma mantığı. Güçlü olan ayakta kalır, yok olur gider. Zayıf olan elenir. Çatışma ilerlemenin temelidir. Mantığı zaten şeytanın istediği bir mantıktır. Şeytan kan dökülmesini ister, kan ister. Hı hı. Değil mi? Hocamız bunu açıklamıştı. Bu kan dökme mantığı işte bu diyalektik mantığı. Darwinizm içinde olan, Darwinizm de şeytan tarafından yönlendirildiği çok açık olan, değil mi? Charles Darwin ilk defa ortaya çıkartmıyor ki bunu. Dedesi de bunu savunuyor. Firavun da bunu savunuyor. Sümerler de bunu savunuyor. Gittiği kadar geriye gidiyor değil mi? Böyle evet. Pagan felsefesi. Şundan dolayı çünkü tarihte hep inananlar ve inanmayanlar var. Allah'ın sistemi bu şekilde. Sünnetullah değil mi? İnşallah. İnananların ve inanmayanların mücadelesi oluyor. Darwinizm de burada şeytanın kullandığı bir mantık. Bunun sonucu da bu lise öğrencisi çıkıyor tabii. Başkası çıkıyor. Birbirlerini bıçaklıyorlar. Şunu bunu yapıyorlar. Ya yani ondan sonra da şaşırmak olmaz ki. Aa niye oldu bu? Ya ama sen Darwinizm okutursan okulda değil mi? Sen hayvansın. İşte güçlüysen ayakta kalacaksın. Zayıf olanı ele yok et. Çatışman gerekir işte hayatta kalabilmek için ve ilerlemek için çatışma gerekir. Diyalektik mantığını böyle bu mantıkları verirsen adama bunu da yapar, her şeyi de yapar. Ya şaşıracak bir şey yok. PKK'lı da olur değil mi? Terörist de olur. Ondan sonra kan da döker, her şeyi de yapar.
Bak şey Bediüzzaman Hazretleri de buna dikkat çekmiş. Hocamız söylüyor. Emir Dağ Laikası'nda şöyle demiş. Tabiyyum maddiyum felsefesinden tevellüd eden bir cereyanı nemrudane. Yani tabiatçılık yani Darwinizm.
Evet.
Maddiyum
materyalizm.
Materyalizm. Darwinizm ve materyalizm felsefesinden doğan bir Nemrudane akım. Nemrut yani o Firavun Nemrut meşhur inkarcılar. Gittikçe ahir zamanda. Bakın ahir zamanda tam bu zamanda. Felsefeyi maddiye vasıtasıyla yani materyalizm yoluyla intişar ederek, genişleyerek, yayılarak kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. İşte yapmak istedikleri yani amaç bu.
Evet.
Yani materyalizm ve darwinizmi güya bilim adı altında insanların içinde yayarak maddi bir fikirle Allah'ı inkar ettirmeye yönelik evet. amaç güttüklerini söylüyor. Ahir zamanda diyor. Gittikçe ahir zamanda. İşte günümüzde cereyan eden olay bu.
Evet. Şimdi şeytanın en büyük özelliği kışkırtmak. Nasıl kışkırtıyor? İnsanları birbirlerine kışkırtıyor. Birbirlerine düşürüyor. Öyle değil mi? Normal böylece çatışma ortamı yaratacak. Düşmanlık kan istiyor ya şeytan devam sürekli. Kan nasıl akar? Önce kışkırtması gerekiyor. Bunun işte sözde bilimsel temelini oluşturmuş bakıyoruz Darwinizm'de Firavun'dan bu yana gelen şekliyle. Ondan sonra bakıyorsunuz bazı insanlar bu fikrin etkisinde kalarak bazı ırkların üstünlüğü fikrin etkisinde kalarak kalkıp mesela yiyip bir Ermeni kardeşimizi de öldürebiliyor. Kalkıp bir mesela şeytan istemiyor aynı mahallede Türklerle Ermeniler ve Yahudiler beraber yaşasınlar, dostça, barışça, huzurlu bir şekilde yaşasınlar istemiyor. Çünkü huzuru ve barışı istemiyor şeytan. Ne istiyor? Çatışma ortamını istiyor, kan dökülmesini istiyor. Buna karşın bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah dostluğu, birliği, barışı, yardımseverliği, şefkati, merhameti, hangi dinden olursa olsun onların ibadethanelerini korumaya varıncaya kadar saygı duyulması gerektiğini onların ibadethanelerine, onların hatta işte kendi şeriatlarına göre yargılanmaları gerektiği mesela fıkıhta vardır. Ve bu şekilde bir saygı ortamı var, bir nezaket ortamı var, bir dostluk, beraberlik, birlik, barış ortamı var. İslam zaten bunu temelde gerektiriyor. O yüzden şeytanın bu tuzağı gerçekten kolaylıkla deşifre edilebilecek bir yöntem. Ve bakıyorsunuz hakikaten bunu bazı terör örgütleri bu mantığı çok güzel kullanıyorlar, kullanmışlar bugüne kadar. İşte terörist başının mensup olduğu işte örgüt de bunu kullanmış. Bakıyorsunuz şu anda yargılanmakta olan bir örgüt var. İddia edilen bir örgüt var. İddia edilen Ergenekon terör örgütü. Bu da aynı şekilde aynı mantıkları kullanmış. Irkçılığı kullanmış. Neonazilerden hiç farkı yok bakıyorsunuz. Hep aynı mantık.
Evet. Şimdi hocamız çok önemli bir örnek vermişti. O da yani sürekli aklıma gelen bir örnek. İnsanlar telkine çok açık evet. diye söylemişti. Ve insanlar bu telkin sonucunda hani %51 bir yere kayma eğilimi gösterebilirler demişti. Bu her insan için geçerlidir. Çünkü insanın hafızası o kadar güçlü değildir. Sonra bir unutma şeyi yüksektir insanın. Yani her şey olabilir. Mutlaka okunması, mutlaka tefekkür edilmesi ve hatırlatılması gerekir insana. Yani sürekli olması gerekir. Şimdi biz bu ideoloji olarak konuşuyoruz. Mesela bir fikir olarak bilimsel, bilimden konuşuyoruz. Hani bunlar günlük hayatta insanların karşısına çıkmayabilir. Hani böyle kendilerine bildiri verilmeyebilir ya da bir televizyon programında böyle bilimsel program olmayabilir. Evet. Ya da bir kitap kendilerine verilmeyebilir böyle bu konuları anlatan. Hani böyle olmaması, Darwinizmin etkileri toplumumuzda yoktur, dünyada yoktur demek durumunda değiliz yani. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bilakis Darwinizmi gizleyerek yani teorik olarak anlatmaları gerektiğini gizleyerek çünkü anlatsalar zaten saçma sapanlık ortaya çıkacak. Bunu gizleyerek, bunu süsleyerek asıl bunun vermek istediği böyle dünya görüşünü ortaya koyuyorlar. Mesela bazı dizi filmleri var. Yani görüyoruz yani ben bakıyorum dünyada da var, Türkiye'de de var. Mesela şiddet özendiriliyor. Evet. Yani şiddete yönelik hareketler ve bu normalmiş gibi oluyor. Tamam o kınanıyor belki ama artık insanların o bilinçaltlarında o şiddet günlük hayatın bir parçası gibi oluyor. Hı hı. Hani bakıyorsun o zaman gün içinde işte trafikteki olaylara bakıyorsun. İşte ticari dünyada hayattaki karşılıklı olaylara bakıyorsun. Hiç son derece sabırsız, birbirlerine saygısı olmayan.
Acımasız.
Ve her evet. an yani hiç böyle yani fındık kabuğunu doldurmayacak bir olaydan her an böyle adliyelik olunacak böyle hani Allah korusun böyle hani ölümcül böyle vakaların meydana geldiğini ve gelebileceğini görüyoruz mesela böyle olaylar sonunda. Şimdi bu ortada yani gerçekten büyük bir nefret var yani. Kin var. Hani böyle bir şey. Şimdi bunu düşünmek lazım. Yani bu kinin kaynağı nedir? Var.
Sevgisizlik hakim.
Sevgisizliğin, kinin kaynağı nedir? Yani bir anda böyle 3-4 saniyede sıfırdan bu kadar öfkeye tırmandıracak insanı nasıl bir ruh hali olabilir? Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Tabii. Şimdi bir bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de, İslam dininde Allah bize sevgiden, barıştan bahsediyor. Buyuruyor. Bize bunu tavsiye ediyor. Sabır diyor mesela. Sabır tavsiye ediyor. İnsan, şimdi böyle dünyaya bakması gereken bir insan. Öbür türlü bakarsa hani böyle dışarısı gerçekten arena gibi bir hal almış oluyor. Hani insanların her an birbirlerinin açığını kolladığı, ilk hatasında böyle üstüne çullandığı, atladığı bir hal almaya başlıyor. Mesela kadınlara da olsun, çocuklara da olsun, yaşlılara gereği gibi saygı olmaması mesela. Bu da bir delil. Yani bunu bizim sanki doğal bir ortammış gibi kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi doğal bir şey gibi kabul ediyor olsak, biz o zaman Allah korusun Darwinistlerin zaten doğada da bir çatışma vardır. Doğada her şey çatışıyor, hayvanlar çatışıyor, insanlar da doğal olarak çatışmalıdır tezini uyguluyor olmamız gerekir. Tabii. Halbuki doğada çatışma falan yok. Evet. Yani şimdi ben bir örnek parantez olarak söyleyeyim. Mesela hayvanlarda hiçbir zaman böyle bir şey yok. Hayvanlar tamam hayatlarını idame ettirmek için bir şeyler yapıyorlar. Yani insanlar avlanıyorlar. Yani. Ama bir bakıyorsunuz müthiş fedakarlıklar var mesela hayvanlarda. Yani birbirlerini ciddi anlamda koruyorlar. Hayatlarını birbirleri için feda ediyorlar. Bunun sayısız örneği var. Yani nöbet tutuyorlar. Birbirleri üşümesin diye ön plana kendileri üşüyorlar. Yani canları kendilerinden çok daha kuvvetli hayvanlara karşı diğerlerini korumak için önlerine atlıyorlar. Yani bunların yani bunları tabii bir programda ya da daha sonra diye getirelim. Hani bunların örneklerini de verelim ama şimdi doğada böyle bir şey yok. Doğada yok. Zaten insan ruhani bir varlık. Yani Allah'ın ruhunun üflediği bir varlık. Yani kutsal bir varlık. Şimdi böyle bir varlığın zaten çatışma içinde olması hiç düşünülemez. Yani belli ki tuzağa düşürme politikasıyla farklı bir şey yaşatılıyor o insana. Halbuki o insan kendine geldiğinde, vicdanıyla düşünmeye başladığında zaten hemen bundan sıyrılıyor. Yüce Allah'ın bize İslam ahlakının emirlerini, tavsiyelerine baktığında zaten bambaşka bir dünya meydana geliyor. Dolayısıyla işte bizim de sürekli bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Yani o hocamızın söylediği gibi insanların telkine açık olduğunu düşünerek hem kendimiz için hem etrafımız için sürekli İslam ahlakının güzelliğini vurgulamamız, Darwinizmin bu şeytani planını, geçersizliğini hem bilimsel olarak hem de sosyal olarak geçersizliğini vurgulamamız ve insanları sürekli uyanık tutmaya çalışmamız lazım.
Şimdi bakın Darwin, bütün Darwinizmi dinsizlik üstüne kuruyor. Dedesinden aldığı fikirlerle, değil mi? Mesela diyor ki burada, böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Bunu mektuplarından birinde yazıyor. Yani inanç statisi olduğunu görüyoruz. Charles Darwin'in dedesi, yani fikirlerini aldığı dedesi Erasmus Darwin, İskoçya'da Canongate, Kilvin'in No. 2 locasına bağlı ünlü bir mason. Charles Darwin de dedesiyle aynı locadan 27. derecede bir mason. Yani bunlar böyle bir rastlantı değil.
27 bayağı bir yükselmiş.
Evet. Charles Darwin'in fikirleri sadece bununla değil. Yani mektuplarında itiraflarda bulunuyor. Mesela diyor ki, yine yazdığı bir mektupta, tüm insan duygularına hayvanlarda izi sürülebilecek olan bir mikrop olarak bakıyorum diyor. Devam ediyor. Çocukların zihnine aşılanan Allah inancına dair ısrarlı telkinlerin haşa henüz tam olarak gelişmemiş beyinlerinde güçlü ve hatta belki de kalıtımsal bir etki oluşturma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Çünkü nasıl bir maymunun bir yılana karşı duyduğu içgüdüsel kin ve korkuyu atması zorsa Allah inançlarını da kafasından atması o kadar zor olacaktır. Bakın ahlaksızlığa. Yani burada Darwin hem çocuklara Allah inancının öğretilmesine karşı çıkıyor hem de onların zihinlerinden bu inancın atılması gerektiğini savunuyor.
Bu fikre yabancı değiliz. Geçenlerde Richard Dawkins de hep bunu savunuyor. İşte niye çocuklara din eğitimi veriliyor, öğretilmesin şeklinde.
Aynı yani bütün Darwinizmi bunun üzerine kuruyor. Konu bu zaten. Evet. Yani Darwinizmin tek amacı hiçbir bilimsel dayanağı temeli olmadığı halde Allah'ı inkar etmek. Allah'ı inkar eden bir felsefe doğal olarak şiddeti, terörü, kan dökmeyi savunur. Ve bu yani pratik olarak görüldü zaten 20. yüzyılda. Yani sürpriz bir şey değil ki. 350 milyon insanın katline değil mi? Öldürülmesine sebep oldu Darwinizm. büyük bir bela. Yani tabii ki hani sokaktaki insan Darwinizm iddialarını bilmeyebilir. Doğal seleksiyon nedir bilmeyebilir, değil mi? Mutasyon nedir bilmeyebilir. Ama bir dünya görüşü Darwinizm. Yani Allah'ı inkar eden ve kan dökmeyi, çatışma felsefesini getiren bir dünya görüşü oluyor. Onu siz insanların bilinçaltına yerleştirirseniz, okullarda bunu anlatırsanız, sen hayvansın, haşa bir yaratıcın yok, dolayısıyla bir sorumluluğun da yok diye. O tabii ki eline silahı da alır, katliam da yapar, terörist de olur, değil mi? Hırsızlık da yapar, kan da döker, gasp da yapar, her şeyi yapar. Çünkü Allah korkusu olmadığı zaman.
Masonlar ne diyormuş Darwinizm hakkında? Bir de ondan bahsedelim.
Evet.
Bakın bir alıntı okuyorum. Masonların kendi dergisinden. Mason dergisi. Hepimize düşen en büyük insancıl ve masonik görev pozitif bilimden ayrılmamak. Bunun evrimde en iyi ve tek yol olduğunu benimseyerek bu inancımızı insanlar arasında yaymak, onları Darwinizm'e yetiştirmektir.
Evet.
Türk Mason Dergisi sayı 25-26 Mart 1977 sayfa 59.
Ben de söyleyeyim. Bakın Mason hocalarının Meşriki Azam İçtimai Zabıtlarındaki sapkın felsefeleri şöyle ifade ediliyor. Diyorlar ki biz artık Allah'ı hayat gayesi olarak tanımayacağız. Biz bir gaye yarattık. O gaye Allah değil, beşeriyettir. Haşa. Devam ediyorlar mesela bakın bir gene bir Masonik kaynakta Petrone Blavatsky'nin gezegeni The Secret Doctrine isimli kitabından gezegenimizin ilahı ve tek ilah şeytandır. Yani zaten Masonluğu savunan bir felsefe değil mi? Bu Mimar Sinan dergisinde olsun görüyoruz diğer şeylerde. Devam bakın yine Masonik kaynaklarda Lucifer şeytan olarak tanımlanan Lucifer ilahi ve dünyevi bir ışıktır. Kutsal hayalet ve şeytandır. The Secret Doctrine cilt 2.
Şimdi öyle bir şey ki şimdi kalkıp okullarda Darwin'in fikrini tek gerçeklikmiş gibi öğrettiler yıllarca. Oysa doğrusunu da anlatmak gerekiyordu. Bir teori olarak tamam anlatılabilir. Başka şeyler de pek çok şey de öğretiliyor felsefede. Başka birçok hipoteze de yer verilir, öğretilir. Ama bunun antitezini ve doğrusunu da anlatmak mutlaka gerekiyor. İşte öğretilmediği durumda böylesine saçma bir hipotez, Darwin'in hipotezi gerçekmiş gibi anlatıldığında bakıyorsun işte o öğrenci işte hayvan sürüsü gibi görüyor arkadaşlarını. Aynı okula gelip, kendisine o Darwinizmin öğretildiği okula gelip arkadaşlarını hocalarıyla beraber tarayıp öldürebiliyor. Ne oldu? Kendi sistemine darbe vurdu kendi öğretiye değil mi?
Evet.
Hangi sistemde öğretilmiş? O okulda öğretilmiş. O okula yine darbe geldi. İşte toplum da yine aynı şekilde. Yani biz böyle insanlar yetiştirirsek Allah korusun eğer eğitim sistemimizde böyle öğretiler böyle yanlış tamamen hiçbir bilimsel değeri olmayan DNA olmayan sözde bilimsel teoriler gerçekmiş gibi öğretilirse sonuçta toplum zararlısı insanlar üretilecektir yetiştirilecektir. Evet. Sonra ne oluyor bakıyorsunuz trafikte mesela kızıyor iniyor mesela adamın kafasına sıkabiliyor. Ne bu? İslam'da böyle bir şey var mı? Yok. Hayvan gibi gördüğü için yapıyor. Şeytanın kışkırtmasına açık hale gelmiş olduğu için yapıyor. Karşısındakinin bir değeri olmuyor kafasında.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani bunun gibi kalkıp karısını dövebiliyor. Neden dövebiliyor? İşte kıymet vermediği için dövebiliyor. Ondan sonra komşusuna mesela komşusuyla kavga edebiliyor. Gidip ona zarar verebiliyor. Veya işte kızıyor, arkadaşını bıçaklayabiliyor. Bütün suç unsurlarının temelinde bakıyorsunuz işte bu sapkın ideolojinin eğitilmiş olması, sapkın ideolojiyle insanların eğitilmiş olması yatıyor.
Evet.
Evet, hep ortak noktaları var. Çok ilginç yani. Bakın İbn-i Miskeveh, Darwin, değil mi? Karl Marx. Yani bunlar böyle birbirinden farklı gibi görünüyor ama aslında temelde ortak noktaları var. Mesela bir ortak noktalarını daha söyleyeyim. Charles Darwin ve dedesi Mason. Onu gördük kayıtlı üst derece. Bakın Karl Marx, komünizmin kurucusu Karl Marx, 32. dereceden Alman Grand Orient lojasına bağlı bir Mason. Evet. Leon Trotsky, bu komünist liderlerden bir tanesi. O da Grand Orient Lojası'na bağlı bir Mason. Bakın komünizmin kurucuları. İşte baktığınız zaman hepsinin ortak bir noktası çıkıyor. Mao Tse-tung da Grand Orient Lojası'na bağlı bir Mason. Hepsi Darwinist.
Aynı yerden.
Hepsi kan dökmüşler.
Tabii.
Hepsi komünizmi takip etmişler. Komünist fikirleri evet. Benimsemişler değil mi? Bakın hepsinin ortak noktaları.
Türkiye'deki Mason hocası da emirler Fransa'dan gelir. Onları uygularlar bir. Yani eğer ki insanlar kilit noktalarda oldukları için sonuçta hatta şöyle bir masonik felsefe vardır, fikir vardır. Derler ki bütün toplumun mason olması gerekmez. Yöneticiler masonsa eğer, kilit noktadaki yöneticiler masonsa zaten masonik öğretiler o toplumda hakimdir zaten. Evet. Çünkü o masonik fikirlerle, masonik öğretilerle yönetildikleri için.
Evet. Ben size şimdi başka bir alıntı okuyayım. Masonların kendi düşünceleri, bakın ne diyorlar. Darwin'in düşüncelerini uygulayan komünistler ve faşistler milyonlarca insanı öldürmüşlerdir. Bu grupların her ikisi de elitler, yani Illuminati, masonluk içerisinde çıkar ve günümüzde de aynı hedefleri sürdürmektedirler. Darwinist, güçlü olanın hayatta kalması iddiası sonucunda zafere ulaşmak için kan dökülmesi şarttır.
İşte şeytanı, şeytan karıştırır tabii. Evet. Yani neticede şu çok önemli, şeytani bir sistem, yani Darwinizm değil mi? Hiçbir bilimsel temeli olmayan, saçma sapan ırkçılığı, ondan sonra ırkları yok etmeyi, insanları öldürmeyi, değil mi? Bunu terörizmi, çünkü bakıyorsunuz çatışma mantığı, zaten teröristin mantığı da o. Çatışma ilerlemin niye temeli olsun? Niye çatışma olsun? Allah çatışmayı, değil mi? Kur'an'da evet. Yasaklıyor tam tersine. Merhamet, sevgi, şefkat. İslam zaten barış anlamı var değil mi?
Barış.
Slim'den tabii. Geliyor. Slim, selam, Slim.
Evet.
Barış demektir İslam, barış dinidir.
Barış ve güvenlik.
Tabii. Evet. İşte mesela çok güzel bir şey olarak tabii bu olması gereken bir şey kaderde tabii Darwinizm yaratılmış. Ama Hazreti Mehdi'nin İslam ahlakının dünyaya yeryüzüne yayılmasına vesile olmasıyla ki geldi inşallah. Ayet, bunu çok net olarak biliyoruz alametlerden. İstanbul'da şu anda faaliyette olduğu anlaşılıyor. 150'den fazla alamet var. Hazreti İsa'nın da aynı şekilde geldiği anlaşılıyor ki önemli değişiklikler başladı devlet yöneticileri düzeyinde. İnşallah dünyaya güzel ahlak, merhamet, sevgi, şefkat hakim olacak. Hatta hadislerde peygamberimiz tek bir damla kan dökülmeyeceğini bildiriyor. Değil mi? Mehdi döneminde burnu bile kanamaz kimsenin diyor. Uyuyan kişi uyandırılmayacak diyor. Yani çatışma değil, uyuyan kişinin uyandırılmadığı bir ortam böyle. Herkesin razı olduğu, herkesin mutlu, zengin olduğu, refah içinde yaşadığı, korunup kollandığı, değil mi? Düşkünün, yetimlerin, yaşlıların korunup kollandığı mükemmel bir sistem olacak inşallah. Ki Kur'an ahlakı bu. Kur'an ahlakını evet. Tam peygamberimiz döneminde olduğu gibi tecelli etmesiyle inşallah böyle bir dönem hıza yaklaşıyor.
İnşallah. Bu noktada şöyle bir konu daha var biraz önce aklıma geldi konuşurken. Şimdi bu çatışma diyoruz mesela asıp kesme. Şimdi bazı Müslüman görünümlü kişiler de sanki haşa İslam'da böyle asıp kesme çatışma varmış gibi bir hava vermeye başlıyorlar. Evet, yani doğru. Böyle de bir tuzak var. Şimdi bunda da çok dikkatli olmak lazım. Biraz önce hani Altun'un okuduğu alıntıyı dinlerken yani hemen aklıma şu geldi. Gerçekten masonluk çok karanlık bir örgüt ve şu meydana geliyor. Siz mesela toplumda sanki birbirleriyle zıt gibi gördüğünüz kişiler aslında masonluk altında o her akşam ya da arada işte neyse onların periyotları bir araya gelerek locada karşılıklı sohbet edip böyle bir şeyler kararlaştırabiliyorlar.
Tabii.
Şimdi bu çok önemli. Yani siz Müslüman görünümlü bir kişi böyle Darwinist öğretileri söylüyorsa ve asmadan, kesmeden, insanları biçmekten bahsediyorsa, yani tamamen Kur'an'ın dışında, Ehl-i Sünnet inancının dışında bir tavır takınıyorsa, işte bu masonik güçlerin etkisinde olan ya da bizzat mason lacalarına kayıtlı olan bir insandır. Ve bu o mason lacalarında düşman gibi gördüğü, yani fikri olarak karşıt olduğu insanlarla zaten birlikte hareket ediyordur yani. Ve böyle olduğu da hep gördük yani tarih boyunca hep bu tür insanların bu localara kayıtlı olduğunu gördük. Şu anda da hala örneklerini veriyoruz. Dolayısıyla bir insanın görüntüsü önemli değildir ya da ne dediği de önemli değildir. Ne dediği değildi derken yani kendisini nasıl tanıttığı da önemli değildir. Onun icraatları, inancı ve inandığı konunun konuyla ilgili görüşleri önemlidir. Yani biz evet. Bunu değerlendirdiğimizde bu insanın nasıl bir insan olduğunu hemen ayırt edebiliyoruz. Hemen fark edebiliyoruz. O yüzden masonluğun Darwinizmi de kullanarak böyle büyük bir oyunu ve tuzağı vardır. Ona karşı uygun çok dikkatli olunması gerekir aynı zamanda.
Söyledikleri ve yaptıklarıyla değil.
Tabii.
Asıl Kur'an'a bağlı mı değil mi onlarla anlaşılıyor. Tabii. Yani söylediklerinin hiçbir kıymeti yok. Kişinin anlaşılmasında, doğru İslam alimi mi değil mi diye anlaşılmasında. Ancak yaptıklarıyla ve Kur'an'a uyup uymadığıyla bu tehdit edilebilir. Evet. Yoksa dediğin gibi mason olup da İslam alimi görüntüsü vermiş pek çok insan var.
Evet.
İşte gazetede köşe yazarı olabiliyor. Ya da işte çağlar önce yaşamış olup da işte İbn-i Miskeveh gibi ırkçılığı toplumla, İslam toplumunun içinden aşılamaya, toplumlara aşılamaya çalışan birisi olarak da karşımıza çıkabiliyor bu kişiler. Evet.
Mesela bu noktada hocamız bir büyük bir oyunu daha bozdu aslında. Yani Darwinizm oyunu gibi bu işte diğer büyük birçok oyunu bozdu gibi bu oyunu da bozdu. Örneğin işte 2001 yıllarında işte 11 Eylül saldırıları olduğunda bir anda yine Müslümanları İslam'ı düşman ilan ettiler dünyada.
Evet.
Hani birçok kesimde dünya düşman ilan ettiler. Hani haşa oradaki katliamın sorumlusu sanki Müslümanlarmış gibi bir ortam yarattılar yani medyada. İşte bu çok büyük bir fitneydi. Çok büyük bir tuzaktı bu. Gerçekten de. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hocamız hemen İslam Terörü Lanetler kitabını çok kısa sürede yayınladı. Onu yazdı, yayınlattı ve çok kısa sürede İngilizceye çevrildi bu kitap. Hemen ilgili yerlere ulaştı. Özellikle Amerika'da üst düzey insanlara. Ve ondan sonra, o günden sonra Amerika'nın ve üst düzey insanların konuşma jargonu değişti.
Ben şahsen Amerika'daki üniversitelere gidip hocamızı temsilen orada İslam Terörü Lanetler konferansları verdim o sırada. Washington'da olsun, New York'ta olsun. Pek çok üniversitede İslam Terörü Lanetler konferansı verdim.
Evet, maşallah onlar nasip mesela etti. Son i̇nşallah. Derece tabii. Faydalı oldu. Biz yani i̇nşallah. Gözlerimizle ilk başta büyük bir Haçlı seferinden bahsediyorlardı. Tabii, yani ciddi olarak yani çok büyük olaylar olacaktı. Yani oldu ama daha da büyük fitneler meydana gelecekti. Allah korusun bizim ülkemize kadar sıçrayacak tabii. Büyük bir fitne vardı ortada. Bunu herkes söylemişti. Evet. O dönemde yazmıştı hatta.
Binlerce silahlı adam girecekti vatanın içine.
Evet. Çok büyük işte yazıldı, çizildi bunlar. Yani herkes biliyor. Hatta büyük senaryolar andı. Nereye evet, kim evet. saldıracağı kadar yazılmıştı o dönemde.
Evet.
Ama sonra hocamızın o ani hızlı müdahalesi sonucunda bir kere o fikri tuzak bozuldu. Şunu söyledi hocamız. Hiçbir şekilde terörün nedeni İslam değildir. Aksine İslam terörün çözümüdür olarak söyledi. Çok hı hı. özet bir cümleyle.
Diğer dinler de değildir.
Darwinizm. Hiçbir dinde evet. yoktur. Evet. Bunlar Darwinist düşüncelerden meydana gelmiştir. O teröristler de Müslüman görünümlü olmalarına karşın o Müslüman değildir onlar. Gerçek Müslüman o anlamda değillerdir. Onlar materyalist ve Darwinist kişilerdir. Bu eğitimle evet. yetiştirilmiş insanlardır tabii. diye açıklamaları oldu.
İslam coğrafyasında zaten kaç 10 seneden beri sosyalizm yaşanıyor evet. değil mi? Sosyalist evet. iktidarlar evet. var. Onların bünyesinde zaten sosyalist düşüncede, Darwinist düşüncede yetişmiş bir sürü insan var. En evet. sonunda değişik kıyafetlerle bürünüp sosyalist kafayla eline silah evet. alıyor. Yani o İslam coğrafyasında bulunuyor diye Müslüman olmuyor ki.
Evet.
Darwinist oluyor yani başka bir şey olmuyor.
Yani konferanslarda da
haram zaten.
Haram zaten
yani.
O konferanslarda da yine hocamızın işte o kitabını açıklama mahiyetinde oldu zaten. Ayetleri yani kitap ehline nasıl davranılması gerektiğine dair ayetleri sıralayarak göstererek Kur'an'daki İslam olmayan, Müslüman olmayan insanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini tarif ettik çok detaylı olarak.
Evet.
Ondan sonra böyle insanlar bu şekilde bir saldırı yapabiliyorlarsa, işte kendisini patlatarak yapabiliyorsa, bir defa önce kendini öldürdüğü için, intihar ettiği için intihar zaten haram, bu ayeti gösteriyorduk. Ayrıca diğer insanları herhangi tek bir Müslüman olmayan dahi olsa, tek bir masum insanın, çocuğun ya da yaşlı bir kadının öldürülmesine vesile olmuşsa, onun ölümüne de yine hesap veremeyeceği için sonsuz cehennemi hak ettiğini tarif ettik.
Evet.
Ve böyle insanların hiçbir şekilde İslam'la yakından uzaktan alakaları olmayacağını tarif ettik. Ve ortaya koyduk bunu. İslam'ın terörle hiçbir ilgisi olmadığını, teröristlerin de İslam kimliğiyle hiçbir şekilde tanımlanamayacakları gerçeğini evet. gözler önüne sermiş olduk inşallah.
İslam'da, Kur'an'da savaş var ama savaş çok net olarak sadece savunma amaçlı yapılabiliyor. Allah şeytanın Allah'a sınırım, size savaşana karşı savaşma izni verildi diyor ayette.
İnşallah.
Ve aynı zamanda masumlar içinde bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Bir hayat kurtaran da tüm insanlığı kurtarmış gibi olduğunu söylüyor. Yani masum insanları öldürmek kesinlikle haram. Değil mi?
Evet.
Bu çok net olarak açıklanıyor. Peygamberimizin hayatında da bunu görüyoruz hadislerde. Değil mi? Savaşın nasıl yapılması gerektiğini söylüyor Peygamberimiz. Evleri, ağaçları diyor koruyun diyor. Kadınlara, çocuklara, yaşlara zarar vermeyin diyor. Ya mesela Müslümanlıkta bombalama olamaz. Haramdır bu, değil mi? Mesela uçaklarla gidip şehirleri bombalıyorlar. Nükleer silah kullanıyorlar mesela, değil mi? Orada ayırt etmeksizin çoluk, çocuk, yaşlı, düşkün olanlar, kadınlar hepsi öldürülüyor. Masum insanlar öldürülüyor.
Allah'a inanan insanlar var orada, değil mi?
Evet. Hocamız açıkladı yani savaş sadece ordular arası, değil mi? Düzenli ordular arası. O da belli şartlar oluştuğunda artık yani böyle hani savunma amaçlı oluyor. Size saldırı var. Onu durdurmanız gerekiyor. Ve Allah ondan sonra da haddi aşmayın diyor. Değil mi? Savaş ağırlıklarını bıraksın diyor. Hemen durun diyor. Yani böyle bir zafer olduktan sonra yani kontrol altına alındıktan sonra saldırı. Allah durmanın gerektiğini söylüyor. Yani katliama devam etmek, ondan sonra işte insanları öldürmeye devam etmek, bombalamak kesinlikle haram. İşte Mehdi döneminde Allah izin verirse inşallah ki olacak. Çok yakın bir zamanda bu olacak. Hocamız açıkladı. Hadislerden de onu anlıyoruz. Bütün silahların kaldırıldığı, değil mi? Tek bir silahın bırakılmadığı ve bunların faydalı böyle teknolojide, sanayide kullanıldığı bir dönem olacak. Yani hiç silahın olmadığı, kan dökülmenin olmadığı, savaşların durduğu bir dönem. Çünkü Kur'an ahlakı bize bunu emrediyor zaten. Ve herkes bundan mutlu olur. Ya kim savaştan, değil mi? Bombalanmaktan, öldürülme tehlikesinden mutlu olabilir? 20. yüzyıl, insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı oldu. İşte Darwinizm'den oldu bu. Darwinizm ortaya çıkardı. Komünizm, faşizm, anarşizm, terörizm, ırkçılık. 350 milyon insan ve milyarlarca insanın sakat kalmasına, evini kaybetmesine, şehirlerin yok olmasına sebep oldu.
Evet yani 150 yıldır hayvanın bir çeşidisiniz dedi şeytan. Evet. Deccale, Darwin'e. Darwin de insanlara böyle gösterdi. İnsanlık 150 yıldır böyle hayvanca gibi değil mi? Kan dökerek, savaşarak, terörle. Öyle bir dönem yaşadı. Şimdi inşallah Mehdi döneminde insanca yaşam. Yani Allah'ın i̇nşallah. Yarattığı güzel bir varlık olarak merhametli, sonsuz şefkatli böyle bir yaşam olacak inşallah. Gerçi i̇nşallah. Hayvan demeye dilim varmıyor çünkü hayvanlar çok masum. Birbirlerine fedakarane davranışlar gösteren sevimli canlılar. Kur'an onları hayvanlardan da aşağı diye nitelendiriyor zaten. Evet. Hatta biraz sonra onlardan örnek de veririz. Hayvanlar nasılmış görürüz inşallah.
İnşallah. Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Darwinizmin getirdiği belalardan bahsettik. Nasıl şeytani bir sistem olduğundan. Hatta dedik ki hayvanlar arasında dahi böyle çatışma diye bir mantık olmaz. Birbirlerini koruyup kolluyorlar. Onunla ilgili mesela bir hayvanların dostluğuyla ilgili filmle gösterebiliriz. Evet. Okay, vahşi hayvanlar bile... Değil mi? Hatta kediyle tavşanın yani birbirine geçmesi, bakın görüyorsunuz.
Bir ırk ayrımcılığı nasıl bir şey yapmıyorlar değil mi?
Nasıl merhamet gösteriyor yani.
Evet. Onların çocuklarını da aynen saklıyor. Besliyor. Sahip çıkıyor. Ki tavşan yavrusu bunlar.
Evet.
Maşallah.
Yok, hakikaten baktığımızda hiç öyle bir şey yok. Hayvanlar merhametli değil mi yavrularını?
Evet.
Kaldı ki başka cinsleri bile böyle bakın nasıl seviyor, koruyup kolluyor.
Yani yalayarak bakımını üstlenmiş bak. Maşallah.
Çok seviyorum.
Demek ki öyle çatışma matışma yok yani öyle bir şey. O Darwin'in bir uydurması. Darwin'in Mason üstadlarının uydurması. Efendim İbn-i Miskeveyh'in uydurması.
Evet.
Öyle bir konu yok. İnşallah. Zaten Allah'ın izniyle çatır çatır ezildi. Saçma sapan bir şey oldu ortaya çıktı. Her bakımdan.
Maşallah çok sevindim.
Evet hatta bakın şöyle bir konu daha var. Konu değil mi? Allah affetsin. Hayvanların değil mi? Kur'an'da Allah'a zikrettiklerini bildiriyor. Siz onların tesbihlerini bilmezsiniz diyor inşallah. Ama böyle bir film var. Burada hayvanların bakın alenen Allah dediklerini görüyoruz inşallah. Aslan gördüğünüz gibi. Değil mi? Allah diyor maşallah.
Evet aynen.
Maşallah, evet, bayağı iyi.
Maşallah, çok. Zaten Allah tabii söylüyor, tesbih ettiklerini, değil mi? Ama siz duymazsınız, kavramazsınız onların tesbihini diyor. Evet, inşallah. Dolayısıyla her şey istese de istemese de Allah'a boyun eğmiştir. Değil mi? O şekilde.
Evet.
Her şey varlığıyla Allah'ı tesbih eder. Yani her şey, bütün atomlar, kainat, canlılar, değil mi? Bütün varlıklar, var olan her şey Allah'a varlığıyla tesbih etmiş oluyor tabii.
Canlılarda çok büyük bir fedakarlık, yavru sevgisi, şefkat, merhamet, yani hepsini de tecelli ediyor.
Evet.
Yani bir örnek, mesela penguenleri düşünün.
Evet.
O buzul kutupta, çok muazzam soğukta, mesela yavrusu çıktıktan sonra yavrusunu ayaklarının üstüne alıyor. Şimdi soğuğa yere değmesin diye. Anne, baba alıyor. Değil mi? Yanlış
evet, doğru.
Baba alıyor. O yavruyu 5 ay boyunca, 4 ya da 5 ay boyunca hiçbir şey yemeden, soğukta, böyle dimdik durarak, ayaklarının üstünde yavru başka hiçbir yere gitmeden, 4-5 ay boyunca hiçbir şey yemeden duruyor.
Evet.
Bu nasıl bir şeyle açıklanabilir?
Evet.
Gidiyor annesi yemek aramaya.
Evet.
Uzunca aylar boyunca gelmiyor. Penguen orada normalde o düşüncede, Darwinist düşüncede onun çocuğunu bile yemesi lazım kendini doyurması için, o zaman hayatta kalması için, zayıf olduğu için o
evet.
Yok etmesi lazım, kendini yemesi lazım. Bilakis 1/3 kilosunu kaybediyor.
Evet.
Ağzına tek lokma bir şey koymadan yavrusu da orada bekliyor hayatta kalsın diye.
Evet.
Bu fedakarlık Allah'ın ilhamıyla, merhametinin tecellisi olarak görüyoruz orada.
Işte. Evet. Bir de şimdi diğer penguenler de var. Tabii bütün penguenler orada bekliyorlar. Bütün erkek penguenler yumurtaları bekliyorlar. Dıştaki penguenler tabii fırtınayla daha böyle karşılaşacağı için dışarısı daha soğuk oluyor. O yüzden o penguen topluluğu da kendi içinde yer değiştiriyorlar böyle sürekli. Bir kere hem böyle sıkış sıkış duruyorlar. Bir kere bir dayanışma var.
Vücut sıcaklığı.
Tabii sıcak vücut oluşuyor. Sıcaklıklarını kullanarak, birlikte durarak, mesela hep birlikte ona şey yapıyorlar.
Bir dayanışma var.
Dayanışma var. Yani hayvanlar arasında çatışma değil. Dayanışma var. Yani demek ki hani bir de nasıl olur böyle bir şey? Yani insan düşündüğü zaman, çünkü insana mahsus bir şey. Yani böyle düşünerek, muhakeme ederek konuşmak, anlaşmak, dayanışma yapmak insana mahsus. Şimdi bir bakıyoruz biz, penguenler böyle bir dayanışma ve ölümcül bir ortamda yapıyorlar tabii. Bu dayanışmayı. İşte o dış halkada duranlar tabii daha çok soğukla karşılaşıyorlar. O yüzden ara ara değişiyorlar. O dış halkadakiler içe, iç halkadakiler dışa geliyorlar mesela. Şimdi o hayvan içeride duran, yani sıcak iken niye dışarıda durmayı kabul etsin? Hani niye dışarıya, bu ve bunu müthiş bir disiplin içinde yapıyorlar. Yani bunu neye uyuyor, hani bunun amaçları ne, neden çekiniyorlar? Yani böyle bir şey, hayvan normal, boşu boş özgür hareket etmek ister, başka bir amacı olamaz, yiyecek bulmak ister, dolaşır. Ama öyle olmuyor, müthiş bir disiplin içinde önce içindekiler dışarı, sonra dışarıdakiler içeri. Yani şunu demek istiyorum, insan şöyle bir baktığı zaman Allah'ın ilhamıyla bu hayvanların hareket ettiğini ve Allah'ın bize bunları, bu hayvanları örnek olarak gösterdiğini görüyoruz. Yani onlardaki dayanışmayı, fedakarlığı Allah bize örnek gösteriyor, insanlara ibret gösteriyor. Yani evet. Hayvanlar bile bunu yapıyor. Ben Allah'a emrettim. Allah olarak emrettim. Bunları bunu yaptırıyorum. İnsanların bunu muhakeme ederek vicdanlarıyla yapması gerekiyor. Yani bizim için hepsinde bir ibretlik ve güzellik olmuş oluyor. Evet.
Bakın şimdi şeyler var. Mirketlerin de böyle bir sosyal bir dayanışmaları var. Nöbet tutuyorlar yuvada yabancı gelmesin diye.
Vahşi hayvanları
saldırıyor. Hatta uykuları geliyor. Nöbeti yine bırakmıyorlar uykuları geldiği halde.
Maşallah. Çok güzel. Çok sevindim.
Ayakta uyuyorlar ama gene devam ediyor. Nöbeti bırakmıyor. Bakın bu çok önemli.
Düşmek üzere.
Normalde değil mi? Hayvan dersiniz bırakır gider. Yani bu işte
çok sevimli.
Öyle nerede çatışma mantığı burada değil mi? Bakın fedakarlık yapıyor.
Tabii. Evet.
Uykusu geldiği halde kalkıyor da devam ediyor hatta.
Yüzünden uyku akıyor.
Mirketlerle ilgili bir film daha vardı. Bilmiyorum burada var mı? Ama orada da mirketlerden bir tanesi saldırıya vuruyor bir hayvan tarafından. Saldırıyor ve derin bir yara alıyor. Bütün o aile, mirketlerin o ailesi onu yalnız bırakmıyorlar. Hmm. Yani hiçbiri onun başından ayrılmıyor. Gidiyorlar, yalıyorlar, başında duruyorlar, sarılıyorlar ona. Yani onun acısı inşallah acı duymuyordur. Allah ona o acıyı vermiyordur inşallah. Şuursuz varlıklar olduğu için inşallah. Ama o mirketler onun yanından hiç ayrılmıyorlar. Gidiyorlar o yarasını yalayarak onu iyileştirmeye çalışıyorlar. Sarılıyorlar. Evet. Yani son dakikaya kadar onu bırakmıyorlar. Hep yanında. Çünkü o da fedakarlık ettiği için, yani nöbet sırasında saldırıya uğradığı için o duruma düşüyor. Evet. Yani muazzam bir örnek oluyor insanlar için. Yani Allah burada fedakarlık, güzellik olarak müthiş bir tecelli oluyor inşallah evet. Bizim için. İnşallah.
Tabii asıl fedakarlığı peygamberimizin hayatında ve sahabenin hayatında görüyoruz. Onlardan örnek verelim mi?
Çok iyi olur.
Ashab-ı kiramın hayatındaki fedakarlık örnekleri, işte Kur'an ahlakı böyle olur inşallah. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman'ın ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak ilk Müslümanlardan olma şerefine erişen ve bundan dolayı işkenceye uğratılan Talha bin Übeydullah da Uhud Savaşı'nda Resulullah'ı koruyabilmek için büyük kahramanlık gösteren sahabelerdendir. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancının Peygamberimize attığı oklara karşı sallallahu aleyhi ve selleme attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan, bakın peygamberi korumak için değil mi, sakatlık, ölmeyi orada göze alıyor. Şehit edilmeyi. Oklar elini tutan Talha bin Ubeydullah'ın eli parçalanmış ve parmakları bu yüzden çolak kalmıştır. Bu savaşta 80'e yakın yara aldığı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde 80'e yakın bakın yara alıyor. Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Sa'd bin Ebi Vakkas, Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına yetiştiği sırada kan kaybından bayılan Talha bin Ubeydullah'ın ayılır ayılmaz sorduğu ilk soru kendisine değil, yine Resulullah'a dönerek olmuştur. Ayrıca sahabe-i kiramda görülen üstün fedakarlık örneklerinden bir diğeri ise henüz çocuk yaşta olmaları ya da yaşlılık nedeniyle son derece güçsüz olan sahabelerin dahi Allah sevgileri, imanlarının şevki ve Resulullah'a olan sadakatleri nedeniyle Peygamberimiz ile birlikte savaşa çıkmak istemiş olmalarıdır. Yaşının küçük olması nedeniyle Bedir Savaşı'na katılamamış olan Ebu Sa'di Hudri, Uhud Savaşı'na gidebilmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, ancak Resulullah'ın talimatı üzerine kendisi gibi yaşlı küçük olanlarla birlikte Medine'de kalmıştır. Maşallah.
Maşallah.
Abdullah bin Zübeyr ise henüz 12 yaşlarındayken Yermük Savaşı'na, bundan 4 sene sonra ise Mısır'ın fethine katılarak küçük yaşta gösterdiği şevk ve cesaretiyle tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Aynı şekilde hem yaşlı çok ileri hem de ayağı sakat olan Amr bin Cemuh da imanın coşkusu ve Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Uhud Savaşı'na katılmak için izin istemiş ve bu savaşta şehit düşmüştür. Resulullah vefat edinceye kadar onunla, ardından Hazreti Ebu Bekir ve sonra da Hazreti Ömer vefat edinceye kadar da onlarla birlikte savaşan Ebu Talha ise ilerleyen yaşına rağmen Müslümanlarla birlikte bir kez daha savaşa çıkmakta ısrar etmiş ve çıktığı bu savaşta denizdeyken şehit düşmüştür. Maşallah, değil mi? Müslüman ahlakı böyle olur.
Maşallah.
Çocuklar ve yaşların yanı sıra Peygamberimiz döneminde ihlas, cesaret ve fedakarlıklarıyla öne çıkan bir diğer kesim ise saliha mümin kadınlar olmuştur. Bu örnek kadınlardan biri Ümmü Ümare Nesibe binti Kab'dır. Gazilere su dağıtmak ve yaralarını sarmak göreviyle katıldığı Uhud Savaşı'nın şiddetli bir anında Resulullah'a saldıran bir kimseye karşı fedakarane bir mücadele vermiştir. Kendilerini, hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Allah Resulü'nü de koruyacaklarına dair Akabe'de Allah'ın Resulü'ne biat eden Nesibe binti Kab, savaşın bir anda Müslümanların aleyhine dönüştüğünü ve düşmanların Allah'ın Resulü'nün etrafında yoğunlaştığını görmüş ve kılıca sarılarak Peygamberimizi korumaya çalışmıştır. Diğer sahabelerle birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını çevirerek vücutlarını ona kalkan yapan kişilerden biri olan Nesibe binti Kab, pek çok yerinden yaralanmıştır maşallah. Kendilerinden, aşiretlerinden, akrabalarından önce daima Peygamberimizin güvenliğini düşünen örnek Müslümanlardan biri de İkrime bin Ebi Cehil'dir. Müslümanlara olan kin ve düşmanlığıyla bilinen Ebu Cehil'in oğlu olan İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Bizanslara karşı yapılan Yermük Savaşı'na katılmıştır. Zaferle neticelenen savaşın sonunda ağır yaralanan El-Haris İbni Hişam, Süheyl bin Amr ve İkrime İbni Ebu Cehil'in birbirlerine gösterdikleri fedakar tavır şöyle rivayet edilmektedir. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Süheyl bin Amr ağır yaralar alarak yere düştüler. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü. İkrime'nin kendisine baktığını görünce bu suyu İkrime'ye götür dedi. İkrime suyu alırken Süheyl'in kendisine baktığını gördü, suyu içmeyerek bunu götür Süheyl'e ver dedi. Fakat su Süheyl'e yetişmeden Süheyl şehit oldu. Bunun üzerine Sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime'de ölmüştü. Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de ölmüştü maşallah.
Şehit olmuşlardı.
Evet, şehit olmuşlardı. İşte fedakarlık, bu Darwinizm olur mu? Kur'an ahlakı değil mi? Bu şekilde olur inşallah böyle. Fedakarlık, evet, merhamet, sevgi, şefkat, adalet. Hatta Allah adaleti kendi aleyhinize dahi olsa ayakta tutsun diyor. Değil mi?
Tabii.
Yani senin bir karar alacaksın. Senin aleyhine bir durum oluşturacak ama adil olman gerekiyor. Gerekeni yapacaksın orada Allah korkusuyla.
Tabii.
Bir ayette konu şeytandan Allah'a sığınırım. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişmiş olmazsınız buyuruyor Cenab-ı Allah. İnsanın gerçekten gün içinde, hayatında sürekli sevdiği şeylerden fedakarlık etmesiyle iyilik meydana geliyor. Yani sevgi, iyilik, güzellik böyle ve bunda sabırlı olması. Yani bunu hayatının boyunca devam ettirmesiyle iyilik meydana geliyor. Yani kısa süreli bir şey değil bu. Hı hı. Ya da böyle karşılaştırmalı, günlük, çıkara dayalı bir ilişki değil. İnsan buna bir kere karar verecek ve samimiyetle karar verip böyle davranmaya niyet ettiğinde Allah sevgisinden, korkusundan dolayı her karşısına çıkan olayda yapacağı seçimi hep bu şekilde yapması, vicdanına göre yapması gerekiyor. Yani mesela Kur'an'da bahsediliyor, çok fazla örnek var. İşte kendisi yiyeceğe ihtiyacı varken yiyeceği diğer insanlara, fakirlere, hatta esirlere vermesi tavsiye ediliyor, evet, Kur'an'da. Mesela evet, çok büyük bir ahlak anlayışı.
Evet.
Yani çok büyük bir ahlak anlayışı, çok büyük örnek var bizim için burada inşallah. Ya da üşüyen bir insan varsa, eğer biz de üşüme durumumuz varsa ama onu öncelik almamız. Yani aynı şekilde orada bir fedakarlık göstermemiz. Ya da birisi yaralandıysa, gözümüzün önünde düştüyse ona arkamızı çevirip gitmememiz mesela. Mutlaka onunla ilgilenmemiz. Tabii bunun peşinden insana bir takım, yani bunun yaptırımları, hani bir şeyler de olabilir. Yani bir zorluklar da çıkabilir bu iyiliğinden dolayı. Hocamız söylemişti onu. İnsan vicdanına uyduğu zaman tabii ki bir takım olaylar meydana gelir. Bir riskleri göze almış oluyor insan o zaman diye söylemişti. Mesela yaralanan bir insanı hastaneye götürdüğünüzde size soracaklar mutlaka, hani bu nedir? Bu ilişkinizle nasıl oldu bu? Belki de hani siz mi sorumlu oldunuz diye sorular gelecek belki de. Şimdi bunu da göze alarak insan onu götürüyor oraya. Yani vicdanla davranmak inşallah kendi şahsi çıkarını gözetmeksizin inşallah diğer insanların çıkarlarına yönelik hareket etmek, kendilerini ve çıkarda geride tutmak, bunlar çok güzel Müslüman özellikleri.
Evet.
Uyulduğunda da Allah'ın inşallah bereket vereceği, sevgi vereceği, hı hı, çok güzel Kur'an'ın tavsiye ettiği emirler, tavsiyeler. Evet, evet.
Bakın daha var. Çok güzel maşallah örnek. Rivayetlerde Ebu Musa el-Eşari'nin bu cesareti ve fedakar ahlakı şöyle anlatılmaktadır. Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor. Peygamberle beraber savaşa çıktık. 6 kişiydik. Bizim bir devemiz vardı. Ona sırayla biniyorduk. Ayaklarımız delindi. Benim her iki ayağım hem şişti hem de tırnaklarım düştü. Bu yüzden ayaklarımıza çaputlar, bez parçaları, paçavralar bağlıyorduk. İşte o gazveye, yani sefere, bundan dolayı zatur rika, yani paçavralar harbi, ayağı sargılılar harbi denilmiştir. Musab bin Umeyr Uhud savaşında, bu savaşta bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybetmesinin ardından sancağı sol koluna almış, ikinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince bu haliyle kendisini peygamberimize siper yapmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korurken vücuduna saplanan bir mızrak ile ise şehit olmuştur. Maşallah. Şimdi burada fedakarlık değil mi? Bu yani, ama yani ölümüne fedakarlık böyle inşallah.
Evet.
Ki Müslüman ahlakı bunu gerektiriyor. İnşallah Hazreti Mehdi döneminde de değil mi? İnsanlar Mehdi'nin etrafında toplanacaklar. Hadiste peygamberimiz bildiriyor. Hicri 1400'de Mehdi'nin etrafında toplanacaklar insanlar diyor. Yani çıkış tarihini veriyor. Demek ki bu dönemde de inşallah bu şekilde olarak Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanıp fedakarane, cansiperane onun yardımcısı olmamız gerekiyor inşallah. Talebesi olmamız gerekiyor inşallah, değil mi? Yardım etmemiz gerekiyor ona, mücadelesinde destek olmamız gerekiyor. Bu ki bu yani sahabenin ahlakını örnek alarak ki bu şekilde olması gerekiyor. Onlar dönemlerinde peygamberimize değil mi? Eliyle okları tutuyor kibisi. Öbürü işte bir kolu kesilmiş. Öbür kolunu alıyor, ok kesiyor, vücudunu siper yapıyor. Böyle bir ahlak anlayışı çok önemli inşallah.
İnşallah.
Aynı zamanda yani sırf savaşta değil, ashab-ı kiramın infak konusunda da fedakarlıkları var. Yani Allah yolunda harcama yapma konusunda. Mesela Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın infak konusundaki üstün ahlakı ve gösterdiği fedakarlıklar şöyle anlatılmaktadır. Hazreti Talha Zilkarade Savaşı'nda Müslümanların susuz kalmaması için kuyu satın alıp onu müminlere vakfetmiş idi. O zaman kuyu satın almak ve vakfetmek çok büyük bir cömertlikti. Zül-Usra gazvesinde ise savaşa katılanları tek başına doyurmuştur. Günlük geliri 1000 altın idi. Öksüzleri gözetir, fakirlerin ihtiyaçlarını görür, biçarelere yardım eder. Muhtaç olanlara para verirdi. Teymoğullarının bütün muhtaçları onun yardımları altındaydı. Hazreti Talha bunların dullarını evlendirir, borçlarının borçlarını öderdi. Değil mi? Maşallah. Yani malıyla ve canıyla. Tam Allah'ın emrettiği gibi zaten. Allah mallarınızla ve canlarınızla diyor. Değil mi?
İnşallah.
Cennet, mutlaka karşılığı cenneti vermek üzere Müslümanlardan, müminlerden mallarını ve canlarını satın almışlardır diyor Allah inşallah.
Evet inşallah.
Evet inşallah.
İman olduğunda
evet.
Bu özellikleri göstermeyi Allah nasip ediyor. İşte demin Darwinizm'den de bahsediyorduk. Yani bu fedakarlık. Nasıl canlılar birbirlerine fedakarlık gösteriyorlar? Değil mi? Darwinistler çatışır diyor. Tam tersi hayvanlarda, canlılarda görüyoruz fedakarlıkları. Evet. İnsanda da yani ahlaklı, normal, evet, vicdanlı bir insan fedakarlığa davranıyor. Şimdi Darwinistler ve Kur'an'da Musa kıssasında Firavun'un büyücüleri var. Orada karşı karşıya geliyorlar birbirlerine üstünlük için. Bir gün toplanıyorlar biliyorsunuz. Orada işte Firavun'un yanındaki büyücüler Firavun'un üstünlüğü adına diyor. Önce diyorlar ki şayet biz galip gelirsek bize bir ücret var gerçekten değil mi diyorlar. Şimdi yani Darwinist diktatörlüğün etrafında ondan rant elde etmek isteyen, maddi menfaat elde etmek isteyen bir takım Darwinizmi propaganda eden bazı kişiler olduğunu işaret ediyor. Zaten günümüzde örneklerini yaşıyoruz, görüyoruz. Firavun'un üstünlüğü adına hiç tartışmasız olan gerçekten bizleriz diyorlar ve asalarını iplerini atıyorlar. Böylelikle Musa da asasını bıraktı. Bir de ne görsünler o uydurmakta olduklarını yutuveriyor. Yani gerçekle, hakla, değil mi? Allah'ın varlığını ispatla ortaya geldiğinde Darwinizm tamamen çöküyor. O anda o görülüyor. O anda büyücüler secdeye kapandılar. Anında büyücüler secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, ona ben size izin vermeden önce mi inandınız? Gerçek şu ki o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse yakında bileceksiniz, tehdit ediyor. Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve hepinizi gerçekten asıp sallandıracağım. Tehdit ediliyor. Ölümle ve can korkusu oluyor. Bakın büyücüler nasıl karşılık veriyor diyor ki hiç zararı yok dediler. Çünkü biz gerçekten Rabbimize dönücüleriz.
Maşallah.
İman ediyorlar. Doğrusu biz iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz diyorlar. İşte bu Darwinist diktatörlerin etrafında böyle menfaat elde etmek için, rant elde etmek için insanlara Darwinizm propagandası yapan insanlar, Darwinizmin bilimsel olarak çöktüğünü görünce, hocamızın geliri gümbür gümbür delilleriyle bunu anlattığı görünce, bu tavrı göstermeleri güzel olur. Yani onu vicdanen ve aklen bilimsel olarak bunu gördüklerinde, o Darwinist diktatörlüğe karşı artık boyun eğmeyip Allah'a boyun eğmeleri, bir akademi çevresinde de olsalar, bir basın çevresinde de olsalar, aklın ve vicdanın ve bilimin getirdiği doğruya, Allah'ın varlığına iman etmeleri onlar için daha güzel bir tavır olacaktır.
Evet.
Çünkü gerçek bu. Doğru. Evet, inşallah günümüzde de böyle olacağını umuyoruz.
İnşallah. Tabii böyle olur yani Müslüman ahlakı. Mesela şimdi yeryüzünde fitne var. Değil mi? Allah fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin diyor. Darwinizm'de onun temeli olduğunu biliyoruz işte. Ondan doğan sapkın felsefeler. Bir Müslümanın için iki tane ihtimal olabilir. Ya mutlak zafer kazanacak, fitne yeryüzünden kalkacak ya da ölecek ya da şehit olacak. Bunun arasında bir yol yok. Orta yol diye bir şey olmaz inşallah. Bu iki değil mi ihtimalin dışında Allah'ın izniyle hocamızla da biz birlikte inşallah omuz omuza ya Darwinizm yeryüzünden kalkacak ya da işte tabii insanın eceli gelmiştir. Vefat eder ya da şehit olur inşallah. Bu şekilde olabilir. Aksi bir ihtimal olamaz. Her Müslüman için de bu geçerli. Çünkü herkes kendi hesabını verecek. Yani birileri yapıyordu, bunu seyrettik diye bir mantık olmaz. Değil
bir
mi?
De, bir, de burada, evet. Bir de burada bir mantığı görmüş oluyoruz. Şimdi orada verilen bir fikir mücadele var. Hazreti Musa çıkmış orada kanıtlarıyla Allah'ın yoktan nasıl var ettiğini, ol demeseyi nasıl yarattığını, cansız evet, maddenin canlı maddeye nasıl dönüştüğünü örnek olarak gösterirken Firavun orada ne diyor? Andolsun sizi diyor şey yapacağım diyor, işte hapse attıracağım diyor, ayaklarınızı kollarınızı çaprazlama kestireceğim, sizi öldüreceğim diyor. Tehdit ediyor. ölümle ve işkenceyle tehdit ediyor. Şimdi bir tarafta fikri mücadele var. Diğer tarafta ise çaresiz kaldıkları noktada bu tip korkutma yöntemlerine başvurmaları var. Bunu her devirde görebiliyoruz. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne de hapse konmuş. Değil mi? Normalde yaptığı şey nedir? Bediüzzaman Hazretleri'nin yazmak yalnızca. Mektupları var, risaleleri var, tebliğ yapıyor. Allah'ın ayetlerini anlatıyor. İnsanlara Kur'an'dan öğütler veriyor. Ve karşılığında ne oluyor? Hapse konuyor. Caydırılmaya çalışılıyor. Bakın böyle bir akıl hastanesine konuyor. İşte bugün bakıyorsunuz yine Sayın Adnan Oktar'a da aynı şekilde çabalar var. Her devirde bu şekilde din adına ortaya çıkan, işte dini tebliğ eden insanlara karşı, doğruları ortaya koyan insanlara karşı her devirde bu şekilde küfrün bir karşı mücadelesi var. Korkutma ve caydırma şeklinde. Bu ayette de onu görmüş oluyoruz.
Evet. Ama işte İnşallah. Sahabe döneminde yok mu? Değil mi? Orada normal kılıçla bile kesme var yani evet. Böyle. Yani açıkça belli zaten yani öyle bir savaşa girildiği zaman ki Bedir Savaşı'nda 1:3 oranında bir sayıyla giriyorlar. Değil mi? 313 kişi Müslümanlar. 3 katı karşı bir güçteki insanlarla mücadeleye giriyorlar. Böyle bir savaşta zaten doğranmamanın imkanı var mı? Değil mi? 3 kişi etrafında senin kılıçla ortalama olduğu zaman mutlaka bir yerin kopacak ya da şehit olacaksın. Yani başka bir alternatifi yok. Onu göze alarak bir mücadele ediyorlar. Bugünümüzde de fikri tabii düzeyde olması gerekiyor. Aynı zamanda artık o şekilde. Demek ki böyle bir mücadelede insana iftira atılabilir. Evet. Değil mi? Yalan yani hakkında kötü şeyler söylenebilir. Aşağılanabilir. Hapse girebilir. Değil mi? Her şey olabilir. Tabii. Bunları Müslümanın göze alması gerekiyor. Zaten Allah sizi deneyeceğim diyor. İnşallah. Allah'ın vaadi var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizi bir parça açlık, korku, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor Allah. Sabır gösterenleri müjdele diyor. Allah yapıyor bunu zaten. Yani böyle hani şaşıracak, korkacak bir durum yok. Kaderinde varsa insanın ki imanın derecesine göre imtihanı da o derecede zorlu oluyor değil mi? Mesela hocamızın hayatına bakıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'nin ciddi zorlu imtihanlar değil mi? Evet. Akıl hastanesi öyle kolay bir yer değil. Ben gittim gördüm. Sen de bilirsin Altuğ değil mi? Yani böyle.
Ben de gittim evet.
Biliyorum. Yani öyle bir ortam ki. Hakikaten normal şartlarda bir insanın hani bir dakika durabileceği bir ortam değil. Ki en ağır yerini 14A'ya şey diyorlar böyle. Ama aslanlar gibi oradan böyle. Hatta Yavuz Mason'un kitabını bitirerek çıkıyor yani böyle. Daha geri adım atmak değil. 10 adım ileriye giderek böyle maşallah. Yani maşallah.
İnşallah.
İşte Müslüman ahlakı bu işte güzel ahlak. Elhamdülillah.
Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Bu konuda ahir zamana yönelik. Tabii şöyle... dininde kavi yani güçlü olanın başına gelecek belalar büyük olur.
Maşallah.
Diyor. Maşallah. Değil mi? Peygamberlerde görüyoruz. Değil mi? En evet, ağır. Evet. Şehit ediyorlar yani evet. O derece. Sürmek istiyorlar bulunduğu yerden. Tuzak kuruyorlar. Evet. Peygamberlere dahi oluyorsa evet. Bu bütün Müslümanlara tabii. Yapılabilir demektir. Tabii. Günümüzde de daha şeylerini görüyoruz. Yani yine komplolar düzenleniyor, iftiralar atılıyor evet. Değil mi? Karşı taraf belli çevrelerce yayınlanıyor bunlar. Münafıklar çıkıyor, iki yüzlüler, aleyhte özel kasıtlı karalamalar yapıyorlar.
Evet.
Doğal olarak Müslümanların başına gelecektir bu evet. Kur'an'ın vaadi.
Hatta Müslüman sevinir buna. Mesela ben şimdi elhamdülillah hasta olduğumda yaşayan hiç hasta yoksudur dediler buradan. Mutlaka öleceksin dediler. Ki hakikaten de elhamdülillah çok zorlu geçti yani böyle. 100.000'e yakın hap yuttum, iki kemik iliği nakli geçirdim. Ya bir insanın alabileceği en fazla kemoterapiyi verdiler bana. Hesap yaptılar. Artık daha fazla veremeyiz dediler. Hesapta o çıktı yani böyle vücut ağırlığına bakarak yapıyorlar onu. Daha fazla alamayacağıma şey ettiler ve 100.000 tane hap yuttum. Çok ağrılı. İşte her gün bulantılarım, ağrılarım, ondan sonra uykusuzluk hiç yani yoktu böyle. Ve yıllarca devam etti yani bir andaki değil. Böyle zorlandığımı hissettiğim anlar oldu. Elhamdülillah hep bunu düşündüm. Yani Allah size garanti ediyor. Kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Maşallah. Elhamdülillah dedim. Demek ki kaldırabiliyorum ki Allah bunu bana veriyor. Nimet olarak veriyor Allah. Maşallah. Yani dolayısıyla Müslüman başına bir zorluk geldiği zaman bundan mutluluk duyar. Bir yeis duymaz yani değil mi? Üzüntüye kapılmaz. Tabii. Zaten üzülmek haramdır. Tam tersine sevinir. Elhamdülillah ki bak, söylediğin hadiste onu gösteriyor değil mi? Peygamberlerin hayatı ne kadar zorlu.
Böyle bir hadiste şöyle diyor. Buhari'de geçiyor bu sahih hadis. Olduğu net olduğu belli olduğu için tekrarlıyorum. Hak Teala bir kimseye bir hayır diledi mi ona bela ve musibet verir.
Elhamdülillah. Maşallah.
Değil mi? İmanla evet. Doğru orantılı olarak oradaki imtihanında büyümüş oluyor. Daha şiddetli bir imtihan oluyor. İnşallah. Yani imanla doğru olan evet. Orantılı olarak inşallah. Yani peygamberlere en şiddetli imtihanların gelmesi, en zorlu ortamların olması zaten Kur'an'da da var inşallah. Hadislerden evet. de anlıyoruz. En zorlu şeyler ve dediği gibi Oktar'ın da o meydana gelen hadiseler onların inşallah olgunlaşmasına, Allah'a daha yakınlaşmasına, daha da derinleşmesine vesile oluyor. Evet. Yani Allah'tan çok büyük bir nimet haline geliyor. Hazreti Yusuf önce kuyuya atılması, zindanda olması onun ruhunda çok büyük güzellikler meydana getiriyor. Ve evet. hatta ruhunda olan güzellikler yüzüne dışına da vuruyor. O da anlaşılıyor. Yani hocamız söylemişti, insan demişti çileyle güzelleşir demişti. Şimdi gerçekten de öyle bakıyoruz Hazreti Yusuf'a. İlk kuyuya atıldığında, ilk kuyudan kurtarıldığında o güzelliği onun fark edilmiyor. Hocamız onu anlatmıştı. Ama sonradan o uzun yıllar, o zindan dönemi onun güzelliğini arttırdığı için sonradan muazzam yakışıklı, muazzam güzel bir insan olarak tecelli ediyor inşallah.
Evet. Bakın bir hadis daha var. Bu hadisler Mehdi için söylenen hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi için söylemiş. Tabii Müslümanlara da tecelli olarak bakar. Hak Teala bir kulunu sever veya kendine yaklaştırmak isterse üzerine bela ve musibetleri ardı ardına gönderir.
Elhamdülillah.
Başım. Bir hadis daha var üstünde, onu da okuyayım. Allah Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Mesela biz de Mehdiyet döneminde yaşadığımız için hakikaten hem İstanbul diyor yaşadığımız şehir hem de Mehdiyet döneminde yaşıyoruz. Mesela sizde hastalığı kaldırmış. Hakikaten tecelli etmiş maşallah, mesela
evet.
bu.
Evet.
Tabii daha geniş kapsamlı olarak yani toplumda ve yeryüzünde Mehdiyet evet. son kamil olgun dönemine ulaştığında bu çok geniş tecellisiyle göreceğiz inşallah. Evet.
İnşallah. Yani üstadın da söylediği gibi hastalar risalesinde mesela hastalık insana dua etmek için veriliyor zaten. Yani Allah'a yakınlığının artması için. Aslında hakikaten çok büyük bir nimet hastalık. Yani evet. kimse tabii hastalık istenmez ama olduğu zaman o kadar büyük bir lütuf oluyor ki Allah'ın bir hediyesi lütfu oluyor insana evet. böyle. Ben de ilk hastalandığımda ilk önce hemen hocamızı aradım. Hocam beni çünkü Amerika'ya hocam göndermişti. Adnan Bey göndermişti. Kanser olduğunu düşünmüştü çünkü. Ki burada kimse teşhis koyamamıştı. Tabii. Bu kanserdir sen git dedi hemen dedi Amerika'ya dedi.
Ya kanser olduğuna dair bir teşhis koyamadı işin ilginç tarafı.
Evet.
Ya başka her şeyi araştırdı. Kanser de araştırıldı.
Hatta kanser bulamadık diye dediler. Soruyordum değil diyorlardı bana. Hmm. Ama bezelerim bu kadar şişmiş hayatta duracak halim yok. Neyse Amerika'da hakikaten teşhis kondu. Hemen aradım hocamızı. Hiç böyle yani ses tonunu unutmuyorum telefonda. Hemen bana tedavisiyle ilgili konuştu. Ondan sonra böyle Türkiye'den böyle bir dosya geldi böyle. O konuyla ilgili bütün şeyler bir iki günde hemen Cihat da geldi zaten Amerika'ya.
Evet, inşallah.
Bir gün sonra Cihat'la birlikte geldi zaten dosya. Hı-hı. Sen getirmiştin. Hı-hı. Ondan sonra yıllarca benim kardeşlerim baktı yani böyle. Kardeşlerim, kız kardeşlerim ve diğer kardeşlerim. İşte Cihat baktı, Nuri vardı. Ondan sonra Ediz vardı böyle. Aylarca kaldılar yani böyle yanımda maşallah.
İnşallah.
Kimsenin bakın kaşı gözü bir kere oynamadı. Ya bu çok örnek bir şey bakın. 6 yıl sürdü tedavim. Hatta 7 yıla yaklaştı. Her şeyleri bırakıp geliyorlardı şimdi. İşi var değil mi? İşini bırakıyor. Öyle bir konu yok zaten. Ya işini de kaybedebilir, zarar da edebilir değil mi? Ticarette insan işin başında durmazsa zarar eder. Öyle bir konu, kimsenin öyle bir konusu yoktu. Ve hasta bakmak tabii kolay değil. Benim aylarca hastanede yanımda kaldılar. Yani bir oraya gelen birinin hayatı hastane ev, hastane ev oluyordu böyle. Değil mi? Her şeyini bırakmış ve bu böyle hani bir gün iki günlük bir şey değil. 6 yıl, 60 yıl da sürebilirdi. Biteceği de belli değildi. Ya bir kere insanın bir kaşı gözü oynayabilir. Hani yani bir şey demez ama tabağı önüne koyarken anlarsın orada sıkılmıştır. Değil mi? Böyle yüzündeki ifadeden. Ya bir kere olmadı maşallah. Hocamız onları gönderdi. Hiç böyle Allah rızası için. Yani 6 yıl boyunca ki kampanya yapıldı biliyorsunuz böyle. 1000 tane doktoru seferber etti hocam hocamız dünyada. Hmm. Ki ailem beni bırakmıştı o dönemde hatırlarsanız böyle.
Amerikan CNN'e çıkmıştınız yani.
Evet Amerikan CNN'e çıktık. USA Today'de haber oldu. Almanya'da Münih Olimpiyat Stadı'nda kampanya oldu. Orada Münih Olimpiyat Stadı'nda Alman Sağlık Bakanı devreye girdi. Amerika'da kampanyalar oldu böyle. Kanada'da oldu. Avustralya'da oldu. Yani durdurulmasa bütün dünya için alacaktı. Yani. Öyle gidiyordu maşallah.
Maşallah.
160 bin insanımızın kan verdiği çok büyük bir kemik iliği bankası kuruldu. Ki benden sonraki bütün hastalara faydası olacak bir şeydi inşallah. İşte burada işte güzel ahlak bakın. Fedakarlık, yardımsever, merhamet. Müslüman ahlakı böyle yani inşallah değil mi?
Tabii.
Koruyup kollayan, yani hasta olan terk edilir mi? Ki ben biliyorum Benim bazı akrabalarım, tanıdıklarımız bırakın o ölsün masraf yapmayın diye sağda solda konuşuyorlar. Benim kulağıma geliyordu bu.
Baban şimdi, da aynı şekilde söylüyordu zaten. Evet, yani zaten bu, ölmeyeceğini bilsem yardım ederim diyordu ama ölecek.
Televizyona çıkıp söyledi. Yani Darwinist mantık bu yani böyle zayıflar. Öjeni mantığını yaptı değil mi Hitler, evet. Almanya'da ne yaptı? Hastaları ve şeyleri katlettiler. Toplumu güya şey haline getirmek için saf ırk, üstün ırk mantıklarıyla böyle Darwinist mantıklarla. Bunu yaptılar, böyle olur mu? Hastaları benim yani hakikaten öleceğim gözüküyordu. Yani çünkü dünyada yaşayan başka hasta yok. Ama hocamız yani ben şeyi demiştim hatta bana tam uygun kemikliği bulunmadı Dünya Bankası'ndan. İlk araştırdıklarını hastanede araştırdı. O zaman 6 faktöre bakılıyordu. 6'da 5,5 uyumlu buldular. Ama o yarım fark bile ölüm oranını çok arttırıyor riskini. Zaten 6'da 6 ile de çok riskli. Ki benim hastalığımda o dönem %90'ın üzerinde ölüm diyorlardı. O %0.5 da artık böyle %100'e yaklaştırıyor neredeyse. Ben hocamıza söyledim. Biz kabul ettik yani tamam başka ne yapalım nereden bulalım diye. Olmaz öyle şey demişti telefonda maşallah. Ben de sen merak etme dedi. Sana her yerde arayacağım demişti böyle. Hakikaten önce dünyadaki küçük topluluklarda bakıldı. Dünya Bankası'na bağlı olmayan bankalar buldurdu hocamız. Sonra akrabalardan işte şey edecektik. Annem babam kabul etmediler. Akrabalar bu işin rahatsız edilir mi? Siz manyak mısınız diye bağırmıştı babam telefonda. Ondan sonra neyse biz akrabaları dinlemedik. Çağırdık eve. Cihat gitti kan almaya. Çapaya götürdü işte. Ama bizim bulduğumuz 20-30 tane akrabaydı. Hocamız dedi ki olmaz dedi. En az 400 tane akraba bulacaksınız dedi. Soy ağacı çıkarın dedi. Hakikaten bir soy ağacı çıkarıldı. Tam 400 kişi çıktı maşallah. Allah Allah. Almanya'da, Eskişehir'de, İzmir'de hiç tanımadığımız. Onlar da bizi tanımıyor. Akraba olduğumuzu bilmiyorlar. Hepsinden tek tek dolaşıp kan alındı. Sen hatta İzmir'e evet, gitmiştin
evet.
Orada.
Şehir dışına da gittik. Evet, evet inşallah.
Maşallah.
Allah nasip et. Ama en güzel, en zevkli günlerdi yani. Normal başka türlü ne yapalım yani. Evet. Biz de bundan zevk alıyoruz tabii, inşallah.
Bazen de vesile oluyor. Yani o sana bakan arkadaşlara ediyor. Da güzel bir imtihan vesilesi i̇nşallah. Oluyor. Ecir vesilesi oluyor. Yani tabii. Sana nasıl o bir nimetse o etraftaki insanlar için de bir nimet haline geliyor. Bir de sen anlatırken o Türk milletinin de güzel ahlakını o dönemde evet. Onu da görmüş olduk. Evet, şimdi tabii. O geldi aklıma.
Yani kim kimin için kan verir? Evet. Yani bir de aç bir hitap bakın. Hiç yemek yemeden saat 6'da kuyruğa giriyordu. Kuyruk, hiç tanımadıkları evet. Bir insan için. Hatırlarsın böyle. Evet, kilometrelerce kuyruk olmuş. Niye? Hiç tanımadıkları bir insana kan veriyorlar. Sabahın 6'sında aç. Hı-hı. Yani kahvaltı etmeden de gidiyorlardı kan vermek için. Aç hatta fenalaşanlar evet. Olmuştu arada böyle değil mi? Şekeri düşüp de şeydi. Hı-hı. Yani işte böyle üstün bir ahlak. Evet. Bu böyle güzel ahlak hakim olduğunda herkes mutlu olur bundan. Herkes rahat eder. Öbür türlü Darwinizmle herkesin canı yanar. Herkese bela gelir. İnsan belayı mı ister? Canının yanmasını mı? Zulüm mü ister? Değil mi? Güzel ahlak, mutluluk, sevgi, şefkat, koruyup kollanma. Yani kimse düşünmeyecek. Ben yaşlandığımda ne olacak diye Hazreti Mehdi döneminde.
Tabii.
Mutlaka evet. Korunup kullanacak. En iyi şartlarda. Hastanelere insanlar Allah'ın izniyle bedava gidecekler. Böyle selamünaleyküm diye hocamız söylemişti. Gidecek hastaneye. En iyi şekilde krallar gibi karşılanacak. Böyle en iyi tedaviler değil mi? Hiç para almadan en güzel şefkatle, merhametle yapılacak evet. Böyle. Olması gereken bu.
Hocamızın ifadesi var. Hasta olmuş adam, yani kanser olmuş diyelim. Ondan bir de kalkıp para istemek üstüne çok büyük, garip bir durum olmuş oluyor. Normal hasta olunca zaten ona yardımcı olmak lazım. Evet. Kalkıp ondan işte evin, arabanın uçak tatlı. Parası istemek, ameliyat parası istemek yok. 50 milyar verse ameliyatını yaparız şeklinde şey para istemek zaten zor durumda. Zaten ihtiyaç içinde ona el birliğiyle zaten yardımcı olmak gerekiyor. Sistemin öyle çalışması gerekiyor. Evet. Sistemin baştan kurulması gerekiyor. Yani bu anlamda daha yardımsever şekilde, daha problem çözücü bir şekilde olması gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Tabii ki yani zaten değil mi? Büyük bir imtihan yani hasta olan için.
Evet.
Sen onu hastane, ben çok iyi biliriz yani biz de doktorluk yaptık. Evet. Hastane öyle bir fatura çıkarıyor ki o hasta, o hastalığıyla birlikte evini, varsa arabasını, her şeyini kaybediyor. Çoluk çocuk bile aç kalıyorlar evde. Böyle bir şey olabilir mi yani böyle değil mi?
Evet.
Merhamet olması gerekir. Sevgi şefkat olacak inşallah böyle. İnsan korunup kullanacak. Parasını almak değil. Hatta demişti hocamız para verilir üstüne yani hasta olan birisine. Tabii, tabii, zaten tabii. İmtihan oluyor o değil mi? Büyük bir imtihan. Evet, evet. O sadece Allah'a orada tevekkül edecek, sabredecek. Yani onun görevi o inşallah. Evet. Parasını insanlar işte mesela yakınları biliyoruz hastanede hastanın başında yatıyorlar. İşini kaybediyor, parasını kaybediyor. Yani bu tabii ki hiç olmaması gereken bir durum. İnşallah da değişecek. Yani bu tabii Darwinizmin getirdiği bir sistem oluyor bu. Bütün dünyada bu var değil mi? Evet. Vahşi kapitalizm, bireyler arası çatışma. Ben mesela Amerika'dayken hatırlıyorum. Amerika'nın zengin mahalleleri var böyle. Manhattan dünyanın en zengin yerlerinden birisi. En zengin hatta. Paranın, finansın merkezi deniyor. trilyonerlerin oturduğu apartmanlar oluyordu. Hakikaten sahipleri böyle çok zenginler, yani o zengin, özellikle zengin mahalleleri. Apartmandan bir dışarı çıkıyorsun, mazgalların üzerinde adamlar yatıyor. Evi yok adamın. Tamam, buz gibi bir soğuk var dışarıda kışın. Oradan gelen su buharı geliyor, böyle sıcak şey geliyor, buhar geliyor. Onunla ısınmış yolda yatıyor. En dondurucu zamanda, bakın Amerikan devleti ne kadar zengin değil mi? O apartmanda insanlar oturuyor. Küçücük biraz para verseler hepsi, adam hemen gider onun ev alır. Yani bir barınağı olur ya da devlet kurur en azından, değil mi?
Tabii ya.
Donmasın diye alıyorlardı onları. 3 milyon evsiz vardı o zaman, milyon hesabıyla bakın. Evi yok. Spor salonlarında topluyorlardı. Eksi mesela 6 derece oluyor soğukluk diyelim. Soğuk bitince 0 dereceye düşünce ya da 1 dereceye düşünce sokağa salıyorlardı yine. Şimdi inşallah Allah'ın izniyle Mehdiyet döneminde böyle bir şey olur mu yani Allah'ın izniyle?
Tabii.
Ne evsiz kalır ne barksız kalır. Herkes yani inşallah. Adalet olacak çünkü.
İnşallah.
Açta açıkta kimse kalmaz. O zaman Mehdi boyu kadar altın para verir diyor. Kabul etmezler diyor.
Evet.
Zenginlik olacak.
Evet.
Şimdi bu Darwinist düşüncenin uzantısı olarak tabii ekonomik kriz oluyor.
Tabii.
O da ahir zaman alameti.
Evet.
Ama Mehdi döneminde sevgi, şefkat, merhamet, adaletle insanlara yaklaşılacağı için Allah da bolluk, bereketlik verecek ve Mehdi döneminde büyük bir zenginlik olacak. Büyük bir huzur olacak. Barış olacak. İnsanlar birbirlerine sevgiyle bakacaklar. Onun sevgisinden içerler diyor hadiste mesela. Mehdi'nin sevgisinden içerler diyor.
Evet.
Sevgiyle bir yaklaşım olacak.
İnşallah. Tabii İnşallah. Ki. Zaten öyle olması gerekiyor. Yani değil mi? Hayvanlarda bile gördük. Mülkiyetler nöbet tutuyor. Bayılıyor, uykudan kalkıyor, tekrar devam ediyor. Yani görevini sonuna kadar ifa ediyor böyle. Yani bu şey... İşte öyle olması gerekiyor. Güzel ahlak. İnşallah bakın sahabede değil mi? Hı hı. Orada sahabenin de yani çok zorlu imtihan. O dönemde ne anestezi var, ne ağrı kesici var değil mi? Ne
antibiyotik
işte cerrahlık var, ameliyathane yok, hiçbir şey yok. Kol bacak kopuyor yani o şekilde. Değil mi?
Evet.
Hatta atının üstünden inen bir sahabe bacağının kesildiğini fark etmiyor. Kuma düşünce fark ettiği değil mi? Rivayetlerde anlatılıyor. Hı. Yani Müslüman ahlakı budur işte. Onu göze alan insan Müslümandır, iman eden gerçek değil mi? Peygamber'e siper ediyor kendini mesela böyle.
Evet. Bir de şunu gördük, bu gerçekler anlatıldığında gerçekten çok olumlu tepkiler alınıyor. Yani insanlık bunlara çok aç, bu bilgilere, bu konuşmalara ve hemen böyle buna uyum sağlıyor insanlar. Yani görüyoruz bunu, hemen bir anlattığımızda hemen uyum sağlıyorlar. Çünkü fıtraten böyle yaratılmışlar.
Doğrusu bu
yani,
diyerek evet.
Tabii insanlar bu fıtrat, yani Allah Kur'an'da bildiriyor. İnsanlar İslam ahlakı fıtratı üstüne yaratılmışlar. Allah bunu belirtiyor Kur'an'da, buyuruyor. Bu fıtratta yaratıldığı zaman bizler de bu fıtratı onları hatırlattığımızda, Kur'an ayetlerini, İslam ahlakını, Kur'an ayetlerini hatırlattığımızda hemen tabii ki bir yumuşama oluyor kalplerde. Bir böyle sevgi, bir barış, bir istek meydana geliyor. Bir dayanışma hemen akabinde meydana geliyor. Ama bunu unuttuklarında da kalplerde bir katılaşma, bir sertleşme, bir kinleşme meydana geliyor. O yüzden Allah'ın izniyle bunları zikretmek, sürekli konuşmak, anlatmak zaten Allah'ın bir emri inşallah. Biz de bunu yapmış oluyoruz.
O söylediğiniz ayeti okuyayım inşallah. Rum suresi 30. surenin 30. ayeti. Şeytanın Allah'a sanırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değişme yoktur, değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Tabii yani insanlar şunu anlamıyor bazen böyle bazı kimseler. İşte din haşa hayatın bir parçası. Dur ben yaşlanınca yapayım değil mi? Öyle bir anlayış vardır böyle. Yaşlanınca sakal bırakıp hacca gidip ondan sonra namaz kılmaya başlayıp, din bu değil ki. Yani dünyanın yaratılış amacı zaten dindir. Din her şeydir. Allah dünyayı Allah'a kulluk etmek için yaratmıştır değil mi? Dünya hayatı bunun için vardır inşallah.
Evet.
Sonsuz ahiretteki yerimizi gösteriyor Allah bize dünya hayatında. O zaman din her şeydir. Yani her şeyde bakın her şeyde Allah'a yönelip dönen diyor değil mi? Kur'an'da o şekilde
i̇nşallah.
Bildiriliyor böyle. İnşallah. Her şeyden kendini çekerek yalnızca Allah'a yönel diyor Allah başka bir ayette.
İnşallah.
Böyle olması gerekiyor Müslüman. Her şeyde Allah'ın rızasını gözeten ve Allah rızasının en çoğunu gözeten.
İnşallah.
Yani orada tabii bakacak vicdanıyla. Mesela evde oturmak mı şey, dinsizliğe karşı bir mücadele var. Orada ona yardımcı olmak mı, çaba göstermek mi? O rahatını bozacak belki değil mi? İftiraya uğrayacak. Belki hakkında işte bir takım işlemler yapılacak. Başına bela gelecek o anlamda. Bela değil aslında güzellik ama o. Değil mi? Müslüman onu seçer tabii ki. Allah rızasının en çoğuna daima. O zaman işte gerçek anlamda iman etmiş oluyor insan, böyle kamil iman tam anlamıyla inşallah.
Din zaten sözlük anlamı olarak yani yaşama şekli nasıl olacak, bu anlama gelmiş oluyor. Yani biz de bunu nasıl yaşanması, hayatı nasıl yaşayacağımızı tabii ki dinden öğreniyoruz. Din nerede yazılı? İlahi kaynaklarda, Kur'an-ı Kerim'de elimizde var hiç değişmemiş bir haliyle. Oradan okuyarak öğreniyoruz. Yani kılavuz olarak açıyoruz, okuyoruz. Allah bize nasıl yaşamamız gerektiğini kelime kelime, hareket hareket, hangi harekette karşılaşırsa nasıl cevap vermen gerekiyor? Sana ne söylenirse ne sözle cevap vermen gerekiyor? İşte hayatını nasıl şekillendirmen gerekiyor? Hepsi çok detaylı olarak tarif edilmiş. Din nasıl yaşayacağımız tarif edilmiş bize. Zaten bunun dışında zaten bir şey yok. Dinin dışında zaten bir şey kalmamış oluyor. İnşallah.
Evet, inşallah.
Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz inşallah. Güzel canlılar var, gösterelim mi Allah'ın yaratma sanatını?
Çok iyi olur.
İnşallah.
Çok estetik yaratılmışlar maşallah. Çıkmadı şu anda, peki. Böyle devam edelim. Ağacın üzerine yatmış. Dinlenen bir, evet. Leopar gibi. Başak. Ama gene çok bir sevimlilik oluyor değil mi yüzlerinde böyle maşallah.
Maşallah.
Muazzam. Muazzam. Şu, renklerine evet. Bakar mısınız?
Renklerin güzelliği. Mesela su tutmaması. Suya girdiklerinde o vücutları ıslanmıyor. Yani çıktığında yine böyle özel bir yağ tabakası var. Yağla kaplı.
Çok parlak.
Islanmaması evet. Pırıl pırıl. Estetik. Evet. Simetrisi değil mi? Şeyiyle.
Çok sevimli.
Çok güzel. Bu da muhteşem.
Yusufçuk mu?
Evet.
Kanatları. Bu kanatların da tabii çok zor bir uçma tekniği kullanıyor aslında. Çift kanat olduğu için. Hatta ikisini birbirinden bağımsız hareket ettirebiliyor. Fakat en ufak bir dengesizlik olmuyor. İstediği yere ani manevralar yapabiliyor böyle bu şekilde.
Muhteşem.
Bu da bir yaratılış mucizesi. Çünkü her ikisinin yöneten bir sinir sisteminden sinyaller geliyor ve çok sık geliyor. Çünkü saniyede yüzlerce kere kanat çırpabiliyorlar. İkisini bu kadar birbirinden bağımsız olarak dengeli hareket ettirmesi çok büyük bir mucize. Allah'ın yaratma mucizesi maşallah.
Bir de çok güzel bir simetri var.
Evet.
O kanatların uçlarında bir taraftaki o kahverengi böyle lekeli alan, ucunda böyle bir kırmızı bir renkte bir yer var. Aynı yerin tam karşısında aynı şekilde simetrisinde bir yer daha var.
Evet.
Diğer o iki kanatta da, yani iki çift kanatta da aynı yerlerde böyle çok güzel izler var.
Mükemmel simetri var değil
evet,
mi? Bu zaten
mükemmel.
İşte mutasyonu yerle bir ediyor. Mutasyon evet. Böyle bir şey yapmaz ki. Patoloji meydana getirir, bozar. Mevcut olan simetriyi bozar mutasyon. Mutlaka bozar.
Bir de günümüzdeki helikopterler bundan örnek alınarak değil mi? Skorsky evet. Helikopterlerde bundan örnek alınarak helikopter teknolojisi geliştiriliyor. Evet. Yani yüzyıllarca, milyonlarca yıl uçan böcek, yani bu görevi yapan böcekten insanlar son yüzyılda daha faydalanmanın yollarını arıyorlar o da. Yani evet. Tam yapabilmiş de değiller yani. Tam
Allah'ın yarattığı evet. Muazzam teknikleri inceleyip evet. insanlığa yani kazanıyor. Evet.
İnsanları, yani bütün insanlık bir araya geliyor, bütün teknolojiyi kullanıyor, bir yere kadar geliyor. Şimdi bu hayvan bunu milyonlarca yıldır yapıyor. Doğar doğum. Doğduğu andan itibaren yapmaya başlıyor. Şimdi bunu kendi bu hayvana vermek, hani bu onun kabiliyeti demek, bunun tesadüfen meydana geldiğini söylemek, bunlar ne akla ne vicdana, mantığa uygun tabii. Laflar değil.
Tabii yani daha önce konuşmuştuk. Bir tablo gördüğü zaman insan, aa ne güzel doğadaki şeyler bir araya gelip renk yapmış, o da bir yerin üstüne sıçramış, ne güzel resim olmuş mu der. Yoksa değil mi sanatçısını mı takdir eder? Tabii ki sanatçıyı takdir eder. İşte yeri, göğü ikisi arasında olanların Rabbi olan Allah'tır. Bütün yeryüzünü yaratan.
Evet.
Onun takdir edilmesi gerekiyor ve kadrini tabii hakkıyla takdir etmek gerekiyor inşallah. Gücünü i̇nşallah. Allah'ın, sonsuz aklını.
İnşallah.
Maşallah. Ve böylesine bir dışarıda yaşıyorlar. İyi değil mi? Yıllarca hep dışarıdalar. Ama bakıyorsunuz tertemizler.
Evet.
Bembeyazlar.
Evet.
Yani aynı renklerde bir kıyafetimiz bizim olsa... Yani haftada bir zaten değiştirmek durumunda, yıkamak durumunda kalıyoruz ama bakın Allah nasıl yaratmış, sebepleri de ona göre yaratmış.
Her maşallah. Gün, her gün buruşuyoruz. Yani sabah giyiyorsun değil mi?
Bir giyini bir daha giyemezsin.
Evet, giyemezsin zaten yani böyle.
Taraması yeterli oluyor evet. Temizlenmesi için. Maşallah. Kendi temizleyen kıyafetli var hepsinin.
Pırıl pırıl hepsi değil mi?
Maşallah.
Bu kadar tozun toprağın arasında yani insanı bıraksan araziye zaten yaşayamaz da dışarıda, dış ortamda. O tozun toprağın arasında değil mi? Ne hale gelir?
Evet, maşallah. Şu renkler.
Muazzam renkler. Çok uyumlu. Hepsi böyle tam çizilmiş gibi maşallah.
Maşallah.
Çok güzel.
Maşallah. Sanat değil mi? Allah'ın evet, sanatı
evet.
Böyle
sanat var inşallah.
Şey. Maşallah.
Oradaki her renk çok güzel renk. Yani evet. Tonuyla yani öyle bayağı renkler de değil.
Ya sınırları falan çok keskin mesela. Çok belli. Arkaya doğru. Evet. Yani böyle bir karmaşa yok. Yani bir düzensizlik yok. Göze hoş gelmeyen bir şey yok. Değil evet. Mi? Ne kadar estetik yani böyle tesadüfen bir şey evet. Olsa böyle göze hoş gelmeyen son derece böyle derme evet. Çatma değil mi? Çirkin bir yapı olması evet. Lazım.
Ya modacılar şu renkleri alsalar aynen şey yapsalar acayip gerçekten çok estetik.
Yani o yuvarlaklar yuvarlak mesela o dairesel çizgiler evet. Aynı o şekilde. Tüyler mesela şuradan çıkanlar hepsi muhteşem maşallah.
Maşallah.
Bunları çok seviyorum.
Her şeyin de yavrusu değil mi? Ya muazzam bir sevimlilik oluyor böyle maşallah.
Masumluk, masumluk. Oluyor. Evet. İnsanın hoşuna gidiyor.
Tam süslü.
Şuursuzluğu da mesela yani çok
şaşkın şaşkın da bakıyor.
Şaşkınlığı da insanı çok hoşuna gidiyor. Çok sevimli.
Çok güzel canım, maşallah. Maşallah.
Ne güzel ya maşallah. Maşallah.
Çok estetik.
Gagasında ne kadar, sadece gagasında ne kadar sanat var maşallah.
Yani o boyun zaten. Boyun renksiz olabilirdi ama göze hoş gelmesi, güzel olması, estetik olması için böylesine sanatsal bir renk çalışması ile yaratılmış maşallah. Bu da aynı şey.
Bakmaya doyamıyor insan
evet.
Maşallah.
Maşallah.
Bundan çok çok daha güzelleri cennette olacak Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Şunu seveyim.
Evet yani muazzam bir yaratılış var. Her yerde bir mucize var, mesaj var. Kur'an'ları bilimsel mucizeler var. Kur'an mucizeleri...
Çok iyi olur evet.
Bakalım mı inşallah. Hakikaten Allah Kur'an'da büyük mucize. 1400 yıl sene önce ki bilimin çok biliyoruz. Yani çok geri olduğu bir dönemde değil mi? İnşallah. Mesela Kur'an'da arının genetik koduna işaret var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl suresi 68 ve 69. ayetler. Canlıların genetik şifresi olan DNA'lar kromozomlar üzerinde yer almaktadır. Yani kromozom DNA'nın katlanmış hali derli toplu böyle. İnsanda 46 tane parçaya ayrılmış DNA. Kromozomlar da var. Arıların kromozom sayısı bakın 16'dır. Kur'an'da arı anlamına gelen Nahl isimli surede tam 16. suredir maşallah.
Maşallah.
Değil mi? Çok özel bir durum olmuş oluyor. Evet.
İnsanda da bahseden sure o kromozomlardan 23 Müminin suresi 23. surede geçiyor.
Evet. Hı-hı. Ayrıca kadın 23 defa ve erkek de 23 defa geçiyor Kur'an'da.
Evet.
İkisinin toplamı da 46 oluyor. İnsanın kromozom sayısı. Yarısı 23 kromozomlu yumurta anneden geliyor. 23 kromozomlu sperm de babadan geliyor. Toplam 46 oluyor. Kadın ve erkek de 23'er defa geçiyor Kur'an'da. Maşallah.
Maşallah.
Mesela bir başka mucize daha inşallah. Kur'an'da aya çıkış tarihine işaret var. Kur'an'da Kamer isimli sure yani ay suresi. Kamer kelimesinin Türkçedeki karşılığı aydır. Ay isimli bu sureden Kur'an'ın sonuna kadar tam 1389 ayet geçer. Hicri takvimde 1389 yılı miladi takvime göre 1969 yılına denk gelmektedir. Ay'a ilk çıkış tarihidir işte miladi 1969 evet, ya da hicri 1389 maşallah. Ve ay yarıldı ayet devam ediyor. Kamer suresi 1. ayet. Ay kelimesinin yanında kullanılan şakka, Arapçası şakka yarıldı kelimesi aynı zamanda toprağın yarılması, kazılması anlamlarında da kullanılmaktadır. Benzer şekilde aya giden Apollo 11 aracı da, uzay aracı da ay toprağından birçok parça alarak dünyaya dönmüştür. Yani bu anlamı tecelli etmiş oluyor.
Evet. Çünkü son dönemde de öyle bir çalışma oldu.
Evet.
Ay üstünde su arama amacıyla ciddi anlamda ay üstünde bir bombalama yapıldı. Oralarda böyle tabii toprak ciddi anlamda yarıldı. Hmm. Yani çok büyük miktarda.
Evet, doğru.
Evet, o buradaki ayet bir daha tecelli etmiş oldu.
Evet, ikinci kez değil
evet,
mi?
Evet, kapsamlı bir şekilde gene evet. Ahir zamanda
evet,
yine
inşallah.
Tecelli etmiş oldu.
Maşallah. Evet. Big Bang 20. yüzyılın en büyük keşiflerinden belki de en büyüğü. Big Bang bize 15 milyar yıl önce yaklaşık tahmin edilen 15 milyar yıl önce bütün zamanın, mekanın ve maddenin, bütün evrenin yoktan var edildiğini yani yaratıldığını ispatlıyor. Bu ilk defa şöyle ortaya çıkmıştı. Onu kısaca bir özetlersek. İlk defa 1928 yılında Edwin Hubble isimli bir Amerikalı astronom dev teleskopuyla yıldızların bizden bütün gezegenlere ve yıldızların uzaklaştığını ispatlıyor, görüyor, gözlemliyor. Onu da şöyle gözlemliyor. Uzaydaki gök cisimleri, hareket eden gök cisimleri bize doğru yaklaştığında onların gönderdiği ışığın tayfı mora doğru kayar. Gök cisimleri eğer bizden uzaklaşıyorsa o zaman tayfları kırmızıya doğru kayıyor. Çünkü uzaklaşan bir cismin ışık aralığı büyüyecektir. Değil mi? Yaklaşanında küçülecektir.
Evet.
Kırmızıya doğru kayıyor. İşte Edwin Hubble bakıyor tayflarına. Bütün yıldızların, gezegenlerin tayfının kırmızıya kaydığını gözlemliyor. Dolayısıyla şu sonuca varıyor. Bütün kainat, evren genişliyor demek ki. Şimdi tabii bundan şöyle bir şey diyorlar, düşünce çıkarım yapıyorlar daha doğrusu. Eğer bütün evren genişliyorsa, bir zamanda geriye gittiğimizde bütün evrenin tabii ki daha küçük bir zamanı olacaktır. Küçülecek, küçülecek, küçülecek. En sonunda tek bir nokta haline gelecektir. Aslında bunu ilk defa ileri sürenlerden bir tanesi, ortaya koyanlardan biri Einstein'ın kendisi. O dönemde statik evren modeli, yani materyalizmin sonucu olan maddenin mutlak olduğu, ondan sonra bir yaratıcının olmadığını savunan bir pagan felsefesi geçerliydi ve evrenin de statik olduğunu, yani durağan olduğunu, sonsuzdan beri var olduğunu varsayıyorlardı. Halbuki Einstein bunu gördüğünde normalde o düşünce hakim olduğu için onu açıklamadı. Bir sabit kattı denklemlerine, uzayı durağan hale getirdi. Fakat daha sonra bunu itiraf ediyor. Einstein dindar birisi, Allah'a inanan birisi. Bu diyor kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. İşte 1928 yılında Edwin Hubble bu gözlemi yaptıktan sonra, bunu bulduktan sonra bunu artık diğer bilim adamları geliştirmeye başladılar. Mesela George Gamow ortaya çıktı 1948 yılında. O dedi ki demek ki evrenin bir başlangıcı olması lazım. Bunun da fosil ışınları kaydı olması lazım. Uzayda o ilk anın, patlama anının bir kaydının olması lazım. 1960'lı yıllarda, 69 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson isimli iki tane bilim adamı bunu ispatladılar ve Nobel Bilim Ödülü aldılar.
Kozmik fon radyasyonu.
Kozmik fon radyasyonu, evet. Daha sonra ise NASA 1989 yılında uzaya bir araç gönderdi. COBE ismini verdiler buna. Cosmic Background Explorer, kozmik fon radyasyonu araştırıcısı ismi. Çıktığında atmosferin dışına çıkar çıkmaz dakikalar içerisinde kozmik fon radyasyonu, yani Big Bang'in kalıntı olan fosil ışınlarını gösterdi. Evet. Hemen gösterdi, anında. Bu uzayın her yerinde aynı olan, yani bütün uzaya yayılmış olan ilk patlama anından kalan fosil ışınlar. Dolayısıyla bu Big Bang'in oluşunu ispatladı. Ayrıca başka kanıtları da tabii var. Bir kere uzayın, evrenin genişliyor olması.
Evet.
Ayrıca hidrojen ve helyum oranları. Yeni bir şey daha bulundu, kanıt daha bulundu. Big Bang kesin olarak ispatlandı. Şimdi bakıyoruz Kur'an'da. Bakın 20. yüzyılın çok büyük bir keşfi olmuş oluyor değil mi Big Bang?
Bu konuda hiç ihtilaf kalmadı yani.
Evet, hiç ihtilaf yok. Yani fizik dünyasında kesin olarak kabul ediliyor. Ve şu çok önemli. Yoktan var edildiği. Şimdi orada bir aldatmaca yapıyorlar. Aslında şunu diyorlar. Diyorlar ki sıfır hacimde ve sonsuz yoğunlukta olan bir başlangıcı vardı diyorlar. Şimdi sonsuz
bir
yoğunluk,
nokta diyorlar. Yani
sanki
bir nokta
ha, sanki sonsuz yoğunluk, yani bir yoğunluk varmış. Yani sıfır hacmin yoğunluğu olur mu? Yani yokluk demek o.
Tabii.
Bunu diyemedikleri için bazı kimseler sıfır hacim, sonsuz yoğunluk. Bunun adı açıkça yokluk. Allah
evet.
Yoktan var etmiş. Bakın Kur'an'da da Allah bildiriyor bunu. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Enam suresi 101. Bakın Allah gökleri ve yeri, bütün evreni yoktan var ettiğini bildiriyor. Evren 15 milyar yıl önce Big Bang adı verilen büyük patlama ile sıfır hacme sahip bir noktadan, yani yoktan var olmuştur. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek Kur'an'da 1400 yıl önceden haber verilmiştir. Maşallah, Allah'ın mucizesi olarak.
Evet.
Ayrıca evrenin genişlemesi de Kur'an'da var. bugün Edwin Hubble'ın ilk defa gözlemlediği bu şey 1400 sene önce Kur'an'da var. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz onu genişleteceğiz. Bakın altı çizili bölüm Zariyat suresi 47. ayet. Evrenin Big Bang'den itibaren sürekli olarak genişlediğini, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını 1929 yılında astronom Edwin Hubble keşfetmiştir. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kur'an'da asırlar önce açıklanmıştır. Çünkü Kur'an tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın sözüdür. Maşallah.
Dünya üzerinde hiçbir kitapta geçmiyor böyle bir şey.
Evet.
Binlerce yıldır. Bir tek Kur'an'da Allah o genişleticiyiz ifadesiyle. Evet.
Maşallah.
Evet. Mucizeyi göstermiş.
Bir de yerle gök bitişik iken biz dünyayı, yeryüzünü yaratmadık mı diye ayırdık diye mealen
Rak
söylüyor.
Rak ve Fat kelimeleri geçiyor evet, orada evet.
Bu da çok açık bir mucize. Çok büyük bir mucize. Yani 1400 sene öncesinde bir insanın yer ile gökün bitişik olduğunu söylemesi imkansız bir şey.
Evet.
Yani mucize, imkansız. Yani bu Kur'an'da apaçık yer etmiş, apaçık yer almış. Yerle gök yapışık. Yani biraz önce Oktar'ın anlattığı gibi bütün madde sıfır hacimde bir noktada yani yokluktan yoktu. Meydana geldiği anda bütün yer ve gök o yapışık şey açılarak ve sürekli genişleyerek bugünkü halini alıyor. Evet. Tam bir Kur'an mucizesi maşallah.
Ve o şey sırasında, yaratılma sırasında madde yaratılıyor. Yani elektron, proton bunlar o sırada yaratılmaya başlanıyor ki bütün kainat bunlardan sonra müteşekkil olarak devam ediyor.
Bir de bu gezegenler oluşuyor, dünya oluşuyor. Evet. Bunların arasındaki bu yörüngeler meydana geliyor. Ve bu oluşurken bu genişleme de öyle bildiğimiz bir hızla değil yani. Böyle bizim kullanmadığımız hızlarla yani böyle anlamakta insanların zorlanacağı tarzda müthiş bir süratle yer alıyorlar bu gezegenler. Hepsi de belirli bir yörünge üstüne oturuyorlar. Dünya insanların yaşayabileceği bir hale geliyor bu kadar yıldız ve gezegenin arasında. Ve diğer gezegenler onun etrafında gene işte dün konuşmuştuk. Jüpiter dünyayı koruyacak kalkan halinde onun da meydana gelmesi. Güneş'in gene meydana gelmesi. Hani bizim oluşmamız için, yaşamamız için, elverişli olması için ortamın her şeyi meydana geliyor bu patlamanın sonucunda.
Patlama düzensizlik getirir değil mi normalde?
Evet.
Ama Allah özel olarak patlamayla düzen getiriyor.
Evet.
Burada bir yaratılma var tabii yani büyük bir kudretle ayette tam ifade edildiği şekliyle büyük bir kudretle çok büyük bir organizasyonun ortaya çıkması var. Çok hızlı bir şekilde ortaya çıkması var. O yüzden patlama ifadesi kullanılabiliyor insan gözüyle. Çünkü neden? 10 üzeri eksi 43 saniyede daha bir saniye tamamlanmamışken madde yaratılmaya başlanıyor. 10 üzeri eksi 23'e gelindiğinde işte daha bir şekillenmiş oluyor. İşte elektronla proton arasındaki dönüş hızları ayarlanmış oluyor. Ona göre hesaplar yapılmış oluyor. Yani yaratılış çok böyle hassas milisaniyeler içinde bir süreç yani bu. Ve çok büyük bir kudretle çok hızlı bir şekilde yaratıldığı için patlama ifadesi kullanılıyor.
Bir anda meydana gelmiş oluyor.
Evet her şey. Aslında evet.
Ve bir duranlık da yok. Yani bir duranlık da oluşmuyor. Hani bir şey meydana gelip sonra durmuyor. Sürekli bir genişleme var. Böyle sürekli bir hızla akma var bir yere doğru. Ki bazı ayetlerde dün de o Kur'an mucizesi olarak dünyada evvelsi gün konuşmuştuk.
Evet.
Güneşin, ayın bir yere doğru, bir hedefe doğru sürekli Cenab-ı Allah yol aldığını zaten Kur'an'da bize evet. bildiriyor. Hakikaten bugünkü işte bilimsel veriler de bize aynı gerçeği gösteriyor.
Evet inşallah.
Evet.
Bakın mesela Stephen Hawking bir ifadesi var. Diyor ki oradaki hassas dengeyi bilmek açısından, fark etmek açısından söylüyorum. Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki Big Bang'den yani büyük patlamadan sonraki birinci saniyede bu oran eğer 100 bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı yani evrenin genişleme hızı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi. Şimdi
bu kadar hassas.
Büyük bir kudretle yani büyük bir güçle genişliyor madde. Eğer o birazcık daha yavaş olsa ama bakın ne kadar bir yavaşlıktan bahsediyor. Eğer 100 bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı genişleme hızı.
Evet.
O zaman kendi içine çökerdi. Yani yaratılmadan, ortaya çıkmadan yine kendi içine çöker ve büyümezdi yani ortaya çıkmazdı, yaratılmazdı. Öylesine bir yaratılış.
Bir de Big Bang'le birlikte, yani o yaratılış anıyla birlikte madde ve zaman oluşmuş.
Beraber. Evet. Evet.
Beraber. Zaman yok. Evet. Önce yok. Çünkü evet. Zaman yok öncesinde. Madde de yok, zaman da yok. Şimdi tabii bu bizim kavrayabileceğimiz bir şey değil yani, bunu zihnimizde canlandır. Ama belli ki maddenin yaratılmasına, zamanın yaratılmasından önce
mekan da yok hatta.
Mekan da yok. Hepsine hakim olan yaratıcının, yani Cenab-ı Allah'ın varlığının olması şart. Yani kesinlikle Allah'ın kudretinde yaratılabilecek bir şey. Yani hiçbir şey yokken, zaman yokken, mekan yokken, hiçbir canlı, hiçbir olay yokken, yokluk dediğimiz ortamda zaten bunun bir anda tesadüfen kendi kendine meydana gelmesini iddia etmek hem çok büyük bir saçmalık, akılsızlık olur.
Çünkü bizim bilmediğimiz, yani bilgisi verilmemiş olan bir ortam var. Zaten bilim adamları da öyle diyorlar. Diyorlar ki Big Bang'in öncesinde peki ne vardı diyorlar. Ne vardı diye bir soru sormak çok saçmadır diyorlar. Çünkü yani yokluk olduğu için yani ne vardı demek şey olur diyorlar. Yani bunu zaten bu şekilde bir soru anlamsız diyorlar.
Evet.
Soramazsınız böyle bir soruyu diyorlar.
Bakın bilim adamları ne diyor? Şimdi onu söyleyeyim. Ünlü bilim adamları. Mesela Amerikalı ünlü bir astrofizikçi var. Hugh Ross ismi. Hugh Ross. Diyor ki zaman olayların meydana geldiği boyuttur. Eğer madde patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa o zaman evreni meydana getiren nedenin evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. Bu bize yaratıcının evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir maşallah.
Evet.
Aynı zamanda yaratıcının bazılarının savunduğu gibi evrenin kendisi olmadığını ve evreni kapladığını, sadece evrenin içindeki bir güç olmadığını kanıtlar. Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Hı hı. Bütün hepsinden münezzeh ve ondan bağımsız ve her şeyi kaplayan. Evet, değil mi? Çok Allah önemli. Her şeyi çepeçevre kuşatandır diyor Kur'an'da.
İnşallah.
Çok uyumlu. Hieros, The Creator and the Cosmos isimli kitabında. Devam edelim. Henry Margenio diye birisi. Önceleri ateist olan, daha sonra yaratılışı kabul eden tanınmış felsefeci Anthony Flew söylüyor bunu. Bu kitapta, Henry Margenio'nun kitabında. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Bu dünyanın en ünlü ateisti. 84 yaşına kadar onu savunuyor, ateizmi savunuyor. Ve ondan sonra bunu söylüyor. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğunu nitekim 84 yaşında iman ediyor. Evet. Yani Darwinizm, Marvinizm yoktur diyor ki 84 sene hayatında Darwinizmi savunmuş.
Roger Penrose yine ünlü bir matematikçi, dünya ünlü bir matematikçi. Hesaplar yapıyor, devamlı istatistik hesaplar yapıyor ve ortaya koyduğu bir şey var, sonuç var. Kendi ifadesiyle söylüyorum. Şöyle demiş, demek istediğim şudur ki evrenin bir amacı vardır. Orada öyle bir şekilde şans eseri var olmamıştır. Yani şansa hiçbir şekilde yer olmadığı, yani düzensiz bir patlama zaten olmadığı, zaten ilk yaratılış milisaniyeleri içinde, yani 10^-23 milisaniyede, yani milisaniye ne demek? Saniyenin milyonda biri demek. Pardon, binde biri demek.
Yok, daha büyük şeyler kullanılıyor. Evet. Planck sabiti diye bir şey var.
10^-43
-38 şeyde diyor, ortaya çıktı diyor. Yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde.
Evet, orada bir de düzen var yani.
Yoktan var ettiğini çok şeyle kanıtlıyor yani. Zaman yok yani böyle. 10^-38 saniye ne demek yani böyle? 38 tane sıfır koyuyorsun birin yanına. Adı yok yani o sayıda.
O kadar küçük bir anda daha.
Evet.
Orada bir düzen oluşturulmaya başlanıyor. Yani bir yaratılma var. Yani bu böyle tesadüflerle oluşabilecek zaten öyle bir şey değil. Ve yine bakın mesela ünlü bir yine fizikçi Fred Hoyle diyor ki kuantum fiziğinin kanunları bu şekilde bilinçli olarak ortaya konmuş ve yaratılmıştır diyor Big Bang'le. Kuantum fiziği nedir? Bugün işte elektronla protonlar arasındaki mesela ilişkiler, protonla nötron arasındaki ilişkiler, daha derinine indiğinde işte protonların kuarklardan oluştuğu görülüyor. String teorisi var. Aslında çok daha küçük parçacıkların yancı enerjiden müteşekkil olduğuna dair görüşler var. Maddenin daha derinine indikçe yine bir yokluk çıkıyor ortaya. Ama hep bir kanunlar var. Bunların hepsinin o Big Bang ile özenli bir şekilde, hassas bir şekilde yaratıldığını kabul ediyor bilim adamları.
Evet, evet, bakın o Arno Penzias var. Kozmik fon radyasyonunu keşfedip Nobel ödülü alan. Arno Penzias diyor ki, astronomi bizi hiç yoktan yaratılmış, çok hassas bir dengesi olan, hayat için tam gerekli şartların oluşmasına ihtiyacı olan ve doğaüstü bir plana dayanan bir evrene götürüyor maşallah. Yani bilim adamı olup da bu gerçekleri görüp de iman etmemesi bir insanın mümkün değil. Zaten yani buna da ihtiyaç yok da, değil mi? Hele hele böyle derinlemesine şeyden bilim adamlarına baktığımızda, değil mi? Einstein'da bu şekilde, Galileo'da bu şekilde, Isaac Newton'da bu şekilde. Hepsi mutlaka Allah'a inanıyorlar. Zaten İslam bilimi 10. yüzyılda bütün modern bilimlerin kurucuları ortaya çıkıyor. İbn Sina, Beyruni, değil mi? İbn Heyzem. Yani bütün şeyleri kuruyorlar. Matematik, anatomi, ondan sonra kalp anatomisini, böyle optik bilimini, tıp bilimini İbn Sina kuruyor zaten, yani modern tıp bilimini.
Şimdi bir defa şunu çok basit bir şekilde herkesin anlayabileceği bir şeydir, değil mi? Eğer bir yerde bir düzen varsa, bir düzen koyucu vardır, öyle değil mi? Eğer bir düzen varsa, bir nizam varsa, onu bir yapan vardır. Onu o hale getiren nizam koyucu vardır. Yoksa ne olur? Başıboşluk olur, dağılır, kaybolur, gider. Hiçbir şey kalmaz, düzen olmaz, öyle değil mi?
Evet.
Biz bakıyoruz, doğada zaten düzen üzerine her şey. Her şeyin temelinde, istersek makro düzeyde bakalım, genel anlamda bakalım. Galaksiler anlamında olsun işte o. Galaksiler anlamında bakalım. Bir düzen var mı? Var. Biraz daha küçük boyuta inelim. İşte hayvanlar, işte insanın vücudu. Burada bir düzen var mı? Yine var. Daha düşük mikro düzeyine inelim. Hücrenin boyutuna inelim. Orada bir düzen var mı? Yine var. Daha küçüğüne inelim. Kuantum fiziği boyutuna inelim. Atom fiziği boyutuna inelim. Orada düzen var mı? Yine var. O zaman işte bakın, Allah'ın hakim gücü her yere hakim. Allah'ın yaratıcı gücü, her yere hakim olan bir güç var mı? Kesin net bir şekilde var. Bu da her şeyin yaratıcısı bir güç olduğunu kanıt olmuş oluyor. Bu da Yüce Allah'ın varlığının delili olmuş oluyor. İnşallah.
Şimdi balık hafızası diye bir şey vardır bu halk arasında. Bakın balıklardaki hafızayı gösteren, eğitimi gösteren bir film.
Başlamadı.
Ama şu an niye başlamadı acaba? Şuradan başlayacağız herhalde.
Evet.
Şimdi balıkları eğitmişler bakın. Bakın şimdi düzen içinde. Maşallah. Şimdi bu eğiten kişi de dışarıdan elleriyle yönlendiriyor bakın balıkları.
Bunlar bizim balıkların aynısı.
Evet, ne söylerse Japon yapıyorlar balıkları. Bakın. Maşallah. Balıklarda aslında hafıza var. Öğrenme yeteneği olduğunu ortaya koyuyor bu. Bakın.
Japon balıkları, eğiticiler de Japon.
Evet. Bak hiç simetriyi de bozmuyorlar. Bakın ne yapıyor şimdi.
Allah Allah.
Hayır, balıkların bu kadar evet öğrenme kabiliyeti olduğunu maşallah.
Maşallah.
Evet.
Maşallah. Bunlardan yani bizim.
Aynısı evet.
Evet, değil mi? Hatta İsrail'deki Teknion Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmada yavru balıklara yemleri düzenli olarak belirli bir ses eşliğinde verilmiş. Yaklaşık bir ay süren eğitimden sonra balıklar açık denizdeki balık çiftliklerinde kendilerine ayrılan bölümlere salıverilmiş. 4-5 ay sonra balıklar yetişkin olup avlanma zamanı gelince daha önce bir ay boyunca yem verilirken çalınan ses yinelenmiş ve balıkların aradan uzun süre geçmesine rağmen sese geldikleri görülmüş. Yani 4-5 ay sonra bakın. Arada unutmuyorlar sesi. Demek ki balık hafızası pek doğru olmayabilirmiş o şekilde kullanılmıyla.
Kuvvetli yani balık hafızası demek.
Evet.
İnşallah.
Kur'an'da mesela ayların sayısı da geçiyor. Bu da bir Kur'an mucizesi olarak. Ayların sayısının 12 olması. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Bakın 12 olarak bildiriliyor. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesap din budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin. Ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Tevbe suresi 36. ayet. Ayette İsna aşera 12 ifadesine gelinceye kadar olan hece adedi tam 12'dir. Bakın 12 ifadesine gelinceye kadar 12 tane hece var. İsna aşera 12 ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktalı harf adedi de 12'dir. İbare de Kur'an okunurken kullanılan durak işaretleri ve ayet sonu ayet başı ayrılan ifadeler. Noktalı harf adedi de 12'dir maşallah. Değil mi? 3 ayrı mucize Kur'an'ın içerisinde.
Ya edebi mükemmellik de var Kur'an'ın içinde. Onu görmüş oluyoruz maşallah.
Her bakımdan matematiksel
bir benzerini getirebilirler mi diyor Allah mealen. Değil mi? Şey evet. Ayette.
Evet.
Yani Kur'an'ın bir benzerini kimse getirememiş.
Evet. Evet.
Yani. Evet. Mümkün değil.
Yani o atomlardaki düzen, işte galaksilerdeki düzen aynısını Kur'an'daki düzende de görebiliyoruz. O kadar mükemmel.
Maşallah.
Kelime tekrarlarına varıncaya dek. Maşallah.
Ve Kur'an'da her şey var. Hocamız şunu da söylemişti. Müslümanlara olarak yönelik olarak da her şey var. Ahirette daha büyük sırlarını da göreceğiz demiş. Yani dünyada İnşallah. Da Allah bazı sırlarını inşallah açığa çıkartıyor. Ahirette iyice inşallah böyle çok büyük sırları var tabii Kur'an'ın. İşari anlamları var, katlamalı anlamları var değil mi? Ayetin birinci anlamı olabiliyor, evet. İkinci anlamı. Hocamız bazen açıklıyor. Hatta tabii şunu da söyledi. Bildiklerim dedi, anlatmadıklarımın %1'i olabilir ancak diye söylemişti inşallah.
Evet,
zamanı
evet,
geldiğinde inşallah Allah göstertiyor bütün katlamalı işari anlamlarını mucize olarak. Evet, Hadid suresinde de başka mucizeler de var inşallah. Demir elementinin ismine sahip olan Hadid suresinde yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin atom numaralarının ve atom ağırlıklarının henüz keşfedilmediği bir dönemde bu bilgilere işaret edilmesi Kur'an'ın önemli mucizelerinden biridir. Hadid suresindeki Arapça harflerin dizilimi atomlarla ilgili henüz geçtiğimiz birkaç yüzyılda keşfedilen bilgiler içermektedir. Şimdi bakalım bunlara inşallah. İşte tantal elementi var. Ta bunun simgesi tantal elementinin ve atom numarası 73. Kur'an'da demir anlamına gelen Hadid suresinde toplam 34 elementin, bakın 34 tane elementin atom numarasına işaret edilmektedir. Bu elementlerden biri de 16. ayette sembolik atom numarası gizli olan tantal elementidir. Bu ayette T ve A harflerinin ilk defa bir araya geldiği noktadan ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Tantal elementinin atom numarası da 73'tür. Ayetin başından T harflerine kadar geçen harf sayısı 73. TA elementinin de atom numarası, tantal elementinin atom numarası 73. Hadid suresinde 16. ayette TH harflerinin ilk kez bir araya geldiği yeri görüyoruz burada. TBA harflerinin. Bakın. Geçen harf sayısı da 73. Atom numarasıyla aynı. Flor elementi, F simgesi ve atom numarası 9. Bakın. Hadid suresi 1. ayette F harfi geçiyor. Arapça F harfi. Flor elementini 1886'da Henri Moissan isimli Fransız kimyager kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid suresinde ilk F harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir maşallah. Evet,
maşallah.
Evet, demirin anlatıldığı Hadid suresinin 25. ayeti demir elementine ait iki matematiksel şifre içermektedir. El Hadid Kur'an'ın 57. suresidir. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri yani ebced değeri de 57'dir. Bakın maşallah mucize. Değil mi? 57. surenin ebced değeri de 57. İsmi de El Hadid. Sadece Hadid kelimesinin sayısal değeri 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır maşallah. Bakın demiri yaratan, değil mi? Kur'an'ı yaratan, bu harflerin ebced değerlerini yaratan Allah olmuş oluyor.
Evet,
değil mi? Çok anlamlı bir şekilde büyük bir mucize olarak sadece Hadid demirin atom numarasını veriyor. El Hadid sure numarasıyla aynı. Değil mi? Kaç tane mucize aynı kelime içerisinde maşallah.
Ya her yere hakim olan yüce Allah tabii ki Kur'an'da da bunların çok daha detaylı bilgilerini bize ulaştırmış evet. oluyor, bilgilendirmiş oluyor bizi
yani
inşallah.
Bu şekilde Allah söylüyor, ben yarattım her şeyi inşallah. Diye. Her şeyi kontrol eden değil mi? En detayına kadar yani yaratan benim diyor Allah inşallah. İnşallah.
Kur'an'ın ilahi söz olduğunun delilidir inşallah.
Evet. Evet. Tabii Kur'an'da daha çok mucizeler var ve yenileri de çıkıyor her gün. Hocamızın Kur'an mucizeleri 1, 2, 3. ciltleri değil mi? HarunYahya.org sitesinden izleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak alabilirsiniz. Alıp, kitapları satın alıp ayrıca dağıtabilirsiniz. Çok da büyük sevap olur. Maliyetine satılıyor zaten kitaplar. Çok ucuz bir fiyata. Hı hı. Değil mi? İnşallah.
Hatta kargo ücreti mukabilinde kitaplar ulaştırılıyor çoğu
evet.
zaman.
Filmler var. 200'ün üzerinde film var. Bunları indirip ücretsiz olarak CD'lere kaydedip değil mi? Arkadaşlarınıza, evlerinize toplanıp birer çay ikram edin. Toplantı yapın. Bir araya gelin. Gösterin tabii çok büyük sevabı olur.
Tabii.
İşte bu çok güzel böyle sevap alıcı bir mücadele olmuş oluyor ayrı zamanda. Bu şekilde herkes böyle yaptığı takdirde zaten Darwinizm diye bir kötülükler, zulümlerin kaynağı olduğu gibi kökten kalkar bu şekilde inşallah.
İnşallah. Tabii kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur diyor inşallah. Evet. Biz de burada Allah'ı anıyoruz bu şekilde. Zikretmiş oluyoruz Allah'ın yüceliğini burada anlatıyoruz. Yarattıklarına bakarak, canlılara bakarak, evrene bakarak, uzaya bakarak, atoma bakarak onun kudretini, gücünü, merhametini inşallah anlatıyoruz. O vesileyle de Allah inşallah hem bizim yakınlığımızı artırır hem de bereketini üstümüze verir inşallah.
Evet, inşallah. Mesela şeyden bahsetmiştik, fedakarlıktan değil mi canlılarda? Evet. Hücreler arasında bile var bu, bakın. Hı. Onu gösterelim. Bazı hücreler diğerlerinin oluşması için intihar ediyorlar. Bakın şimdi bu embriyo, yani cenin hali insanın, anne rahminde hepimiz bu şekildeydik. İlk kolların ve ellerin oluşmasını gösteriyor. Bakın yavaş yavaş kol ve eller oluşmaya başlıyor. Bir tek hücreden oluyor hepsi. Bunu unutmamak lazım. Değil mi? İnsanın bütün organları, bütün uzuvları tek bir hücreyken başlangıçta, daha sonra başlıyor. Şimdi bazı hücreler intihar ediyorlar. Bakın intihar eden bir hücre gördük. Niye intihar ediyor? Diğer hücrelerin menfaati için intihar ediyor. Parmak araları oluşsun diye. Bakın elin oluşumunu gösteriyor. Bakın el yavaş yavaş. Önce bir palet gibi. Böyle olsa parmaklarımız olmasaydı hiçbir işlevi yapamayacaktı. Bakın yavaş yavaş ortadaki hücreler intihar ettiği için, kendilerini öldürdükleri için burada. Bakın görüyorsunuz. Hmm. Maşallah Allah'ın dilemesiyle değil mi? Şimdi maşallah. Hücrede fedakarlık var işte. Değil mi? Aklı olmayan hücre, şuuru olmayan, bilinci olmayan hücre. Nereden birisi intihar etmesi gerekiyor? Üstelik bir düzen içinde. Yani bir bakın mesela bir buradaki hücre intihar etse, bir buradaki hücre intihar etse olmayacak.
Tabii.
Hepsi aynı doğrultudaki olan hücreler muazzam bir nizam ve intizamla intihar ediyorlar. Öldürüyorlar kendilerini. Diğer hücreler hayatta kalıyor ve parmaklarımız oluşuyor bundan.
Nasıl oluyor bu? O zaman hücrelerin kendilerine ait bir GPS sistemi mi var? Yani konumlandırma şeyi mi var? Teknolojisi mi kullanıyorlar da kendisinin imha edilmesi gereken hücrelerden olduğunu bilsin? Yani 3 boyutlu uzay ortamda diyor ki ben diyor şu anda iki parmağın ortasında bulunuyorum. O zaman arayı boşaltmam lazım. O zaman ben intihar edeyim. Başkası buna karar vermiyor. O karar veriyor.
Evet.
Ama kendini yukarıdan gören bir gözü de yok, görsün. Evet. Nasıl
parmağın
oluyor bu?
Nereden bilsin hücre?
Evet, nerede olduğunu nereden bilsin?
Arasında olduğunu nereden bilsin?
Evet.
Yani bir de şu çok bakın önemli. Bu hücrelerle bu intihar eden hücreler birbirinin tıpatıp aynısı.
Hiç farklı.
İkisinin de DNA'sı aynı. Hatta bütün organlardaki hücrelerin DNA'sı birbiriyle aynı. Dolayısıyla bir hücreden nasıl karaciğerimiz, beynimiz, gözlerimiz, gözlerdeki o saydam tabaka, tırnaklarımız, saçlarımız oluşuyor. Hiçbir açıklaması yok bunun. Hala bilinmiyor bilimsel
evet.
olarak.
Evet.
Çünkü 8. güne kadar önce bir topak oluşuyor, hücre topağı. Bakın tam 8. güne kadar ve her biri birbirine aynı olduğu için bir yumak şeklinde böyle, hücre yumağı şeklinde.
Evet.
8. gün hiç kimsenin bilmediği bir sebepten dolayı, bilimsel olarak bilinmiyor bugün. Birdenbire her hücre bulunduğu yere göre farklı bir organı oluşturacak şekilde farklılaşmaya başlıyor.
Özelleşmeye başlıyor.
Ya bu kısmı baş oluyor, bu kısmı mesela ayaklar oluyor. İşte ortada karaciğer ve diğer sinir sistemi oluşmaya başlıyor, omurga oluşmaya başlıyor. Ya bu çok büyük bir mucize.
Yani ben diyor ben kemik olayım. Öbür de diyor ki sen sen yani onun ne olduğunu belki biliyor mu bilmiyor mu diyor ben de kas olayım diyor. Evet. Ne bu bilinç?
Evet.
Ama ikisi de aynı programa sahip, aynı bilgi deposuna
aynı
sahipler.
DNA
aynı hücre çekirdeklerinde aynı DNA var. Aynı kütüphaneye sahipler. Diyor ki ben şu bölümü bu programı çalıştıracağım. Buna göre davranacağım ve kemik hücreleri olarak çalışacağım diyor. Ben de diyor ondan haberi yok tabii ki hiç. Alakası yok. Aralarında kendi boyutlarıyla karşılaştırıldığında kilometreler var. Diyor ki ben diyor kas hücresi olarak davranacağım diyor. Öbürü de diyor ki ben kası hareket ettirecek olan sinir hücrelerini oluşturayım diyor. Bu kendi evet. kendilerine karar verdikleri şeyler mi? Değil. Öbürü diyor ben diyor bütün bu hücrelere gidecek olan oksijen var diyor. Onu oksijenlenmiş olan kan hücrelerini pompalayacak olan kalbi oluşturacağım diyor. Ben şimdiden pompalamaya başlayayım diyor.
Evet.
Bir grup başka hücrede diyor ki ben diyor al yuvarları oluşturayım diyor. O zaman yani burada çok mucizevi olay var yani burada bir başıboşluk yok düzen var yani burada yani aklımızın hayalimizin çok çok ötesinde bir ilim var. Onun da bir yaratılma var ve hakim bir güç her anını kontrol ediyor.
Evet.
İşte Allah'ın sonsuz kuvveti her an yaratması ve sonsuz ilmiyle bir yaratılma var.
Evet.
Burada yani tesadüf zaten söz konusu değil. Mucizevi bir yaratılış var. Allah'ın sonsuz gücünü takdir edelim diye Allah gözlerimizin önüne bunu seriyor.
O hücrelerden bazıları Mesela diyorlar ki biz gözün önünde de say damkasında da hücreler var.
Evet.
Evet.
Diyor ki ben gözün önündeki hücreler olayım diyor. Ama ben görünmez olayım, göz görsün diyor.
Şeffaf olayım
mesela
diyor.
Mesela şeffaf hücreler var.
Evet, ışığa geçirken. Evet. Sadece vücutta orada var. Tam olması gerektiği yerde.
Lens hücreleri de, lens de yine hücrelerden müteşekkil. Ama hücre sonuçta şişiyor ve çekirdeğini kaybediyor. Yani kristal berraklığında bir ortam oluşturuyor. Ama hücreden müteşekkil.
Evet.
Demek ki yani Allah diledikten sonra olabiliyor.
Evet.
Ama derideki hücre şeffaf değil. Buradan bakınca arkasını göremiyoruz. Orada görüyoruz. Yani görmemizin de sebebi zaten olmuş oluyor zaten.
Niye burada deri var, burada var. Niye burada deri yok?
Niye bunlar şeffaf?
Burada göz olmuş. Burada delikler olmuş, burun delikleri olmuş. İçinde koku alacak sinir hücreleri var. Tam burada işte bir açıklık var. İçinde dişler milimetrik olarak, düzenli olarak böyle. Çünkü biliyorsunuz her dişçiye gidip dolgu yaptıran bilir. Bazen dolgu yüksek olur böyle değil mi? Bir milimetre yüksek tabii. Olsa kapanmıyor ağzınız. Evet. Halbuki dişleriniz öyle muntazam çıkıyor ki tam bir de bakın şimdi hücreler farklılaşıyor organlar ama herkes ne zaman nerede duracağını ne yapacağını çok iyi biliyor.
Belli bir boyuta
kulak 3 metre boyunda uzayıp bitmiyor durmuyor. Yani tam burada duruyor. Evet. Kıvrımları da çok özel. Evet. Bütün gelen sesleri kulak kanalını toplayacak şekilde. Herkesin kulağı birbirinden farklı. Herkesin kulağı bu işlevi yapıyor. İşte Allah'ın sonsuz yaratma sanatı yani. Çok açık. Neye baksak bunu görüyoruz. Big Bang'ten bahsediyoruz değil mi? Anlat bitmiyor mucizeleri. Atoma iniyorsun öyle, hücrelere gidiyorsun gene öyle. Yani çok açık yaratılış.
Maşallah. Hocam
bir de her insanın genetik şifresinde bu bilgiler var.
Var.
İlk yaratıldığı andan itibaren bunlar mevcut. Şimdi bu bilgiler nereden geliyor?
Evet.
Değil mi? Yani şimdi ortada hiç insan yokken bu bilgilerin var olmuş olması lazım ki bu insanlarda tecelli edebilsin. Muazzam bir bilgi var insanın hücresinde, DNA'sında. En ufak böyle ayrıntısına kadar her şey var. Hani belli ki bu bilginin bir sahibi var. Bunu bir yaratan var. Bunun bir tecelli ettiren var.
Maşallah.
Biz tabii buradan... buna zaten bilgi teorisi diyorlar. Bilgi teorisi zaten olayı zaten bitiriyor. Allah'ın kesin delili olmuş oluyor.
Evet.
Bir yerde bilgi varsa zaten onu bilgi haline getiren, yazan, o bilgiyi veren bir merci olmuş oluyor.
Evet.
Bilgi kendi kendine oluşan bir şey değil ki.
Tabii.
Nasıl oluşsun?
Etin yani proteinin bir araya gelip bir protein yığını değil yani canlı. Hele insan hiç yani böyle bir protein yığını değil. Yani böyle inanılmaz özellikleri var. Ve bu protein yığını bunu yapamaz yani. Biraz önce anlattığımız o hücrenin yaptığı akıllı hareketlerin hepsi bunun bilgisinde var.
Tabii.
Yani belli ki bu bilgi insan yaratılmadan önce var oluyor olması ve insana verilmiş olması gerekiyor.
Evet. Şimdi bu şeye benziyor. Bunu bir örnekle açıklayayım izin verirseniz. Mesela çölde yürürken karşınıza bir duvar çıkıyor. Duvar çıkıyor ama böyle tuğlalardan düzenli olarak tuğlalar örülmüş üst üste. Belli bir yüksekliği var, belli bir genişliği var. Bir de bakıyorsunuz yanında da bir kağıt parçası var. Kağıt parçasında da o duvarın nasıl inşa edileceğine dair plan var. Şu boyutta olacak, şu tuğlalar üst üste gelecek. Buna göre aralarında şöyle harç konulacak, harcın özellikleri şöyle olacak diye böyle detay verilmiş. Tuğlaların boyutları, 3 boyutlu boyutları detayları anlatılmış. Şimdi o zaman bu duvarın tesadüfen olduğunu kimse iddia edebilir mi? Tesadüf yani rüzgarlarla, işte şimşeklerle, kumun, toprağın bir araya gelerek tesadüfen oluşu iddia edebilir mi? Evrimciler böyle bir iddiada bulunuyorlar ama yani bir de onun tarifi var. Zaten tarife göre yapıldığı ortada aşikar. Çünkü o şey olmasa, tarif olmasa yani böyle bir yalan öne sürebiliyorlar ama DNA'nın keşfiyle işte, DNA'nın ortaya çıkmasıyla yani hücrenin içindeki reaksiyonların, proteinlerin, motorların nasıl çalışacağının tarifleri anlatılıyor DNA'da biliyorsunuz.
Evet.
Onunla DNA'nın keşfiyle beraber zaten tesadüf mantığı da zaten bir anda ortadan kalkmış oldu. Hiçbir mantığı kalmadı. Zaten mantıksızdı. Yani artık hiçbir tutunacak dalı kalmamış oldu evrimcilerin, ateistlerin.
Evet.
Çünkü bilgisi var. Ona göre inşa edilmiş duvar. Bilgisi var, ona göre hücre çalışıyor, can buluyor, hayat buluyor. Tek bir harfi değişse zaten hayat olmuyor, cansızlık oluyor. Bu ne demektir? Üstün güç sahibi, yüce yaratıcı bir gücün, yüce Allah'ın yarattığını anlamına gelmiş oluyor.
Ayette insan demin özelliklerinden bahsettiniz, muntazamlığından, her şeyin ölçüsü var, kulağın, ağzın, burnun. Ayette şöyle geçiyor, Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş. Tin suresi 4. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
Maşallah.
İnşallah.
Evet, bakın şimdi devrimciler mutasyonu iddia ediyorlar değil mi? Rastlantısal değişiklik olunca ne olur diyorlar.
Çok saçma bir şey bu.
Mutasyon nasıl olduğunda bakın şey ne oluyor. 1 milyon ansiklopedi sayfasında eşdeğer bilgi var DNA'da. Tek bir harf, bakın bozulduğu zaman, yani mutasyona uğradığı zaman neler olduğunu gösteren bir film. Bir ailede bu deformasyonda parmakların gelişimi birinci eklemden itibaren duruyor. Bakın parmaklarını demin gördük. Bir düzen içinde parmaklar oluşurken değil mi mükemmel bir şekilde? Evet. Tek bir harf değişikliği oluyor.
Mutasyon.
Bakın bu parmakların oluşumu anını gösteriyor. Bu elin oluşma sırasında işte mutasyon varsa olduğunda bu normali görüyorsunuz. Avuçlar oluşurken parmaklar oluşmuyor tek bir mutasyonla.
İşte mutasyonun sonucu.
Evet. Yani mutasyonun sonucu bu evrimcinin iddia ettiği. Mutlaka bir düzeni, düzenli olan bir şeyi bozar. Ama şunu unutmamak lazım aslında. Mutasyonu yapan Allah'tır. Yani mutasyon Allah'tan bağımsız olarak oluşan bir şey değil. Allah dilediği için mutasyon olur. Allah bunu gösteriyor. Bakın diyor işte mutasyon olduğu zaman böyle oluyor diyor. Onu da ben yaparım diyor inşallah. Mesela DNA'da mutasyonları düzeltecek mekanizma da yaratılmış. Bu da çok büyük bir mucize. Muazzam bir akıl ve yaratılış var. Sonsuz akıl var yani değil mi inşallah? DNA'daki mutasyonu tanıyan, bozulmayı gören ve onu düzeltecek enzimler var yani yaratılmış. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Ya bu da çok büyük bir mucize. Çünkü mutasyon hakikaten sıklıkla olabilecek bir şey. DNA'nın bölünmesi sırasında kimyasal etkilerle ve oluyor mutasyon. Anında enzimler olaya geliyorlar. Onun yanlış olduğunu, bakın yanlış olduğunu görüp, yanlış olduğunu görmesi için bir insanın, bir şeyin bir akıl olması gerekir değil mi? Doğrusunun ne olduğunu bilecek, yanlışın da ne olduğunu bilecek. Bu bir akıldır. Hı hı. Değil mi? İşte bu cansız atomlardan oluşmuş moleküller geliyorlar, yanlışı görüp düzeltiyorlar. Ve düzeltirken de şöyle bir akıl alameti daha var. Allah'ın yaratması işte o da detayda. Detaylardaki ihtişam. Şimdi iki tane DNA'nın kopyası varsa diğer taraftaki onun simetri tabii tıpatıp aynısı olmuş oluyor. Tersten düze doğru. Değil mi? Karşılıklı harfler geliyor. Şimdi hatanın DNA'nın kopyalanan aslında mı olduğunu, kopyasında mı olduğunu nereden bilecek molekül? Bilemez. Değil mi? Bunda mesela A'nın karşılığına T harfi geliyor. C'nin karşısına G harfi geliyor. Şimdi bunda A varken buraya C gelirse bu bir yanlışlık oluyor. Peki doğrusu C mi, A mı yanlış, A doğru da C mi yanlış? Nasıl bulunabilir bu? İşte orada başka bir akıl devreye giriyor maşallah Allah'ın yaratması. Ana DNA'nın üzerine işaret koyuyorlar özel. Ana DNA olduğunu belirlemek için. Oradan ana DNA olduğunu biliyor ve dolayısıyla hatalı kısmı kopyayı düzeltiyor. Maşallah, sübhanallah.
Maşallah.
Muhteşem yaratıcı Allah'ın.
Bugün tekrar okudum. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı var. Campbell and Rees diye. Bütün dünyada bir numaralı biyoloji kitabıdır. Ve de Darwinizmi savunan bir kitaptır. Bunda diyor, bakın şu ifadeyi kullanıyor. Aynen şu ifadeyi. Diyor ki, bir molekülün diyor, enzimin gidip diyor o 1 milyon ansiklopedi sayfası arasından sadece ilgili geni, yani bir sayfayı buluyor ya karanlık ortamdan. Daha önce konuşmuştuk bunu. Gidiyor sadece ilgili bölümü kopyalayıp çıkıyor değil mi? O 1 milyon ansiklopedi sayfası var. O kapkaranlık ortamda kütüphanede bir sayfayı gidip kopyalayıp çıkıyor ilgili kısmı. Bu diyor samanlıkta diyor iğne aramak gibidir diyor. İğne bulmak gibidir diyor bu ihtimal. Şimdi samanlıkta iğne bulunabilir mi? Değil mi? Yıllarca o samanlık çöplerini tek tek ayıklaması lazım birinin böyle gidecek oraya. Bir akıllı varlık olması lazım aynı zamanda.
Karanlık üstelik.
Evet kapkaranlık. Saniyeler içinde oluyor bu. Tak diye gidiyor DNA'nın. Bir de DNA üzerinde defalarca katlanmış yani kromozom haline gelinceye kadar o 1,5 metrelik DNA zinciri milimetrenin böyle 10.000'de 100.000'de 1'ine kadar katlanıyor. Bakın kaç kere katlanıyor. Yumak var yani böyle karşısında. Böyle hani düz bir şey de değil. Düz bir zincir de değil. 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi o bir sayfayı ilgili bölümü gidiyor eliyle koymuş gibi bulup kopyalayıp çıkıyor saniyeler içerisinde. Samanlıkta diyor iğne aramak gibi diyor. Kardeşim şuna yaratılmış desene yani değil mi? Darwinizmi savunacak ne var yani böyle şey rezil ediyorlar kendilerini aslında. Evet. Yani yaptıkları maşallah. Bu.
Bugünkü programımıza inşallah son verebiliriz. Saat 12'den itibaren Sayın Adnan Oktar gece sohbetleri programıyla bizimle beraber olacak inşallah.
İnşallah.
Şimdilik hoşça kalın diyoruz o zaman.
Herkese iyi geceler.
Biraz sonra tekrar görüşmek üzere.
Evet biraz sonra görüşmek üzere.